Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız, yanımda her zaman olduğu gibi Levent Pekcan ve Hamdi Kellecioğlu var. Nasılsınız?
İyidir Murat, seni sormalı.
İyidir, ben de iyiyim. 20-25 Şubat arasını konuşacağız. 2017 senesinin gündem numaramız 8.
Tamam. İki ay oldu demek.
Evet, iki ay oldu. Şimdi öncelikle bize çok soru geliyor, ondan başlayalım. Biz Mobile World Congress'e gidiyoruz.
İşte bu yayınlandığında biz de yolda oluruz herhalde.
Evet.
İlk dinleyenler dinlerken biz yolda oluruz. Önümüzdeki hafta orada geçecek.
Öyle
olacak. Barcelona'da geçecek. Çeşitli firmalarla. Biz Sony'nin misafiriyiz. Hı hı. Ama diğer firmalara da uğrayacağız tabii
Vaktimiz
ki.
Vaktimiz yettiğince uğrayacağız.
Evet. Ama hani çat kapı geldiğin zaman her zaman istediğini göremeyebiliyorsun. Yakaladıklarını yakalamış olacaksın. Çok kötü bir cümle oldu.
Mümkün mertebe yayın yapacağız herhalde oradan, değil mi?
Ya biz şeyde memnun kalmıştık. Bu Gamescom'a gidince canlı yayın yapmıştık. Ama o zaman Facebook'tan yaptık. Şimdi şey yetişti. YouTube'un
canlı yayın
özelliği geldi. Artık direkt kendi evimizde yaparız.
Evet, Facebook'tan olunca çünkü tamam oradan da takip edenler var ama bildirim gidecek de şey yapacaklar.
Bir de kareydi onun formatı. Pek
evet, biraz değişik.
Nasıl haber alacak YouTube'da yayın olduğunu?
Canlı yayın olduğunu bildirim gidiyor zaten.
Şimdi onlara bildirim gidecek. Teknoseyir'de de işte Hamdiler buradan zaten verecekler şeye. Teknoseyir'de de yayınlanacak orada yaptığımız
şeyler. Tabii ana sayfaya da şey olarak gireriz.
Tabii, haberleri olacak gireriz. Yani.
Onlar zaten normal yani canlı yayını yakalayamayan sonra normal video olarak da izleyecek.
İzleyebilir. Çana tıklayanlara bildirim gider ama.
Çana tıklayanlara bildirim gider. Evet.
YouTube sayfasında bir abone olma düğmesi var ya da abone olduysan abone oldu diye gözüküyor. Evet. Bir de çan var.
Çan, var.
Çan çıktı. Çana tıklamazsan haber gelmez. Abone olmak yetmiyor. Bir de bu çıktı.
Bir de bu çıktı.
Ama çünkü çok abone var artık abi. Normalde yani onun çıkması.
Ya onu şey için yapıyorlar benim tahminim. Şimdi adamın bazen biz bile şaşırıyoruz ya bu adamın nasıl 5 milyon abonesi var diye. Şimdi o çana tıklamayanı gerçek saymayacak aslında bir anlamda. Çünkü diyor ki adam hani senin hakikaten bu kadar abonen varsa bir de çana tıklattır. Hani iki adımlı doğrulama gibi bir şey oluyor.
Ama işte hani o hani takla at da sevindiğini anlayayım gibi bir şey oldu. Hani ya öbür gün çana tıkladı herkes bu sefer de
başka
zile
bas.
Hani olmaz ki böyle
şey. Ama şöyle bir şey var. Şimdi benim bir sürü abone olduğum kanal var. Ama sürekli oradan bildirim gelmesini istemiyorum. Ben arada bir aklıma esince girip İşte bakıyorum ona.
Çana tıklamayacaksın o zaman.
İşte tamam yani o özellik için sağlandı. Bizi merak edenler tıklasınlar bildirimlerden hemen haberdar olurlar.
Evet dediğim gibi işte burada da Teknoseyir'de de zaten siz yayın yaparsınız önemli şeylerin bildirimini. Ve silinmeyecek onlar YouTube kanalında isteyenler
yani sonradan izleyecekler. Kaçıran sonradan rahat rahat izler.
Evet. Şimdi haftanın haberlerinden birisi, önemlilerinden birisi AMD'nin Ryzen'i. Türkiye fiyatları belli oldu. Artık Ryzen'le ilgili bilinmeyen bir şey kalmamıştı ama.
Aslında hala gizli kararı var değil
var,
mi?
Var
ama kimse bir inceleme falan neredeyse kalmadı gizli
yayınlamış. Şey. Çünkü AMD'nin kendisi bir sürü benchmarklar falan yayınladı.
Evet. Cinebench yayınladı aslında. Başka çıktı mı ben pek görmedim.
Yok işte senin dediğin gibi daha yasağı var. 2 Mart'a kadar kimse bir şey yayınlayamayacak. Hadi bir hani onu da söyleyeyim. Biz burada da yokuz. Yani bu olaylar olduğunda.
Evet.
Dolayısıyla bizde hani bir incelemesi falan çıkmayacak o tarihte. Onu söyleyeyim. Zaten ürün yok. Hani daha gelen giden yok. Anakart yok. İşlemci yok. Türkiye fiyatları şöyle. Bu mesela en üst model olan 1800X olan model 2250 olacak. Biraz daha alta indiğin zaman rakam biraz daha düşüyor. 1700X'de 1784 olacak. Onun daha yavaş ama 65 watt olan TDP değeri 65 olan 1500 lira hadi yuvarlayalım 1500 lira olacak.
Ya burada en çok dikkat çeken Murat en pahalı model 2200 Intel karşılığının neredeyse yarısı fiyatına.
1000 dolarlık Intel işlemcisinin karşılığına dikilecek çünkü.
Yani 500 dolar civarına denk geliyor.
Ben baktım.
Diğerlerinde o kadar büyük fark yok arada.
Yurt dışı fiyatlarından 30 dolar daha pahalı Türkiye fiyatları. Evet. Yani hemen hemen yurt dışı fiyatlarını yakalamışlar. Tabii ki bugünün dolar kurlarıyla konuşuyoruz.
Hani?
Her şeyi bilmiyorum. Bu anakartlar falan da gelmiş gözüküyor ama bakalım hani ön siparişte çoğu şey zaten. Yağmur gibi anakart yağacak. Bayağı bir meşgul edecek gibi gözüküyor bizi. Bakalım AMD'nin iddiaları doğru mu? Şu an çok fazla da benchmark yok ortada. Bir iki tanesinde gerçekten Intel'i yakalamış gözüküyor. Bakalım evet. Ne olacak.
Ya özellikle bu işte çok çekirdeği kullanan uygulamalarda iyi bir şeyler çıkacak gibi görünüyor. Ama oyunlarda nasıl olur veya işte tek çekirdekli uygulamalarda nasıl olur bir görmek lazım.
Hepsine bakılması gerekiyor, evet.
benchmark yoksa bu oluşan heyecan ne?
Az benchmark var abi. Şey işte AMD'nin yayınladığı yani biz çok görmüyoruz genelde ama adam gerçekten karşısına Intel'i koydu. İşte biz bunu burada test ediyoruz, burada test ediyoruz. İşte Blender testi falan yaptı. Sizin de benchler yaptı. Kendisi ilan etti. Sonra bir iki basına da yansıdı bunlar. Onlar da henüz hepsini açıklayamasalar da açıklayadıkları kadar. Evet, AMD'nin gösterdiği yazılımlardaki sonuçları biz de aldık dediler.
Ya daha uzun zamandır hani dişe dokunur bir şey yoktu. İşte bu sefer çıkacak bir şeyler gibi görünüyor. Daha düşük güç tüketimiyle, biraz daha düşük fiyatla Intel'e bir alternatif çıkacak. Yani görünen o ama bakalım.
Daha
yani,
önce duymadık sanki bu iddiaları. Bulldozer'ı, işte. Pile Driver'ı bilmem nesi hepsi bir hayal kırıklığı oldu. Polaris dahil.
Ben onlarda hep iddialar vardı da pek sonuç yoktu abi. Test sonucu pek görmüyorduk. Bu sefer biraz daha ayakları yere basan şeyler var. Ama tabii her zaman soru işaretini koymak lazım. Zaten 3-4 gün kaldı.
Evet.
Çıkar zaten ortaya şeyler.
Gelsin ondan sonra bakarım. Hiçbir inancım çünkü yok. AMD yıllardır hiçbir üründe iddia ettiği şeyleri gerçekte sağlayamadı. En son örneği Polaris.
Evet, ekran kartı.
Dolayısıyla ben anca önüme gelip kendim gözümle görünce inanacağım. Şu anda hiçbir şeye kendimi öyle angaja etmeyi doğru bulmuyorum. Satışta, ön siparişte bilmem ne yok. Amazon'da en çok satılan işlemci oldu duyurulmaz falan. Ya neyi sipariş veriyorsun kardeşim? Ne gördün de, ne biliyorsun da sipariş veriyorsun? Yani bu İnsanların da bu bile bile lades merakı beni çok şaşırtıyor.
Yani çıkışında çok şey olur da zaman olur da sabredemezsin ama bir 5 gün sonra zaten evet. Full ortaya çıkacak ne oldu.
Ya bir de işte sonuçta AMD hani böyle sempati uyandıran bir markadır genelde. Taraftarları vardır. Gerçi Intel'in de taraftarları vardır ama herhalde onlar dayanamayıp ön sipariş veriyorlar.
Türkiye'de veren var mı bilmiyorum. Ama bir yandan da şimdi şey düştü ya, biraz o da insanları tahrik ediyor. Dolar birazcık düşüverdi bu hafta.
Doğru, evet.
Düşmüş hali bile hani 3.58 o ayrı konu da. Yine de hani 3.80 değil
80 en azından. 80 değil evet, 80'lere göre biraz daha düşük.
Evet. Çıkınca görürüz. Bir şey daha çıkıyor. Nvidia GTX 1080 Ti hep söyleniyordu.
Evet.
Bu çıkacak diye. Şimdi geri sayım koymuşlar. 4 gün sonra 28'inde çıkıyor.
Nasıl bir şey olacak?
Bir yandan da Game Developers Conference diye bir konferans devam ediyor.
Amerika'da mı?
Orada evet bu şeyler ortaya
Ryzen
çıkacak.
Ryzen de orada çıkacak zaten değil mi aslında?
AMD Vega ile ilgili bir şey yapacak orada. He. Nvidia da o yüzden biraz da hani hemen karşısında 1080 Ti'yi koyuyor.
Bakalım. Demek ki ona, o civarlarda mı acaba performans sunacak ki hemen karşısına onu koyuyor?
Ya biraz, bu yıllardır böyle rekabet olduğu zaman hep birbirleriyle birbirlerinin rüzgarını kesmeye çalıştılar. Firmalar karşı şeylerini koydular. Yıllarca böyle oldu bu iş.
Evet.
Ti tabii ki şey yok. Detayları pek yok ama işte 1080 zaten en iyi karttı. Şimdi onun daha da iyisi geliyor.
Overclock.
Ve daha da herhalde. Pahalısı herhalde.
Tabii normal olarak. Onun da dediğim gibi 4 günü var. Yandex ve Turkcell'le ilgili bir haber çıktı. Bu haberin kaynağı Rusya'daki bir gazete. Herkes oradan almış. Yeni bir arama motoru geliştiriyorlar diye. Adı da Yani olacakmış.
İki A'la.
Evet, iki A'la. Yerli arama motoru.
Hani ne kadar bir yerler Yandex'le evet, birlikte Yandex'le geliştirip de.
Yerli arama motoru yapıyorlar.
İşte o geliyor gidiyorsun. Yandex versiyonu.
Evet.
Bir tanesi Google'dan sonuçları çekiyordu.
Bu da
burada da Turkcell çekiyor. Demek ki onu resmi olarak Yandex'ten herhalde çekecek. Yani.
Ya ne umuyorlar ben anlamıyorum. Yani
teşvik falan devletten gelecek de onun peşinde. Yani,
o da olabilir.
Ama böyle olmaz onun ki. Yani sonuçta kendin geliştirsen arama motorunu tamamen anlarım. Ama Yandex'le ortak hani onlarınkini mi kullanacaksın yoksa acaba teknoloji transferi olacak mı bir şekilde? Hani sen burada bir şey yapacaksın onlar da danışmanlık mı verecekler sana? Yani ne bileyim.
Kendileri artık açıklama yapsınlar.
Buna teşvik falan olmaz ki.
Abi adı Yani olan bir şey, bir şeye benim bir saygım yok. Önce adını düzeltsinler.
Peki.
Böyle saçma sapan şey olmaz yani. Bu ne şey? Hani Google'ın adı Google da o bir kelimenin bozulmuşu falan değil. Tabii. O bir kelime. Hani, ya da Yahoo yine bir kelime aslında. O bir şey değil. Uydurulmuş bir şey değil.
Ya uydurulmuş da olabilir de yani olmasın ya. Ne bileyim ben.
Yani yıllarca söyledik bu ülkede devlet kendi eliyle iddia diye bir şey çıkarttı.
Ha, felaketti.
Ve oturdu.
Evet.
Hani oturdu. Bundan sonra hani benim oğlan bir sene iki sene sonra gelip yani iddiayı iddia diye yazacak ve ben yani böyle yazılmaz dediğimde diyecek ki sokakta her yerde televizyonda böyle gazetede böyle yazılıyor diyecek.
Evet.
İşte sonra da altına da yani yazar. Olur biter.
Peki yani beğenmedin sana atar vereyim daha yakışan. Evet,
o da artık iş mizaha döndü hani çomar atar işte atarlı falan. Yeni yerli güvenlik yazılımıymış.
Evet.
Tabii ki bütün diğer yerli yazılımlar gibi 10 yıldır falan değil mi geliştiriliyor?
Ya tabii.
Nedense herkes 10 yıldır geliştiriyormuş, kimse duyurmuyormuş. Şimdi her hafta bir tanesi haber oluyor. Bu da yerli güvenlik yazılımı.
Evet, olayı şu diyor ki şimdi bir sürü bankalar şunlar bunlar günlük tehdit alıyorlar. Bir
normal.
Sürü. Ama diyorlar hani onların bilişim departmanları bu tehditleri tek tek değerlendiremiyor. Bir nereden geliyor, kimden, kimin bilgisayarında açık var ya da ne bileyim o şeyin
o
içinde.
O zaman o bilişim departmanı muhasebeye uğrasın. Hesabını kapattırsın. Öyle böyle şey mi var ya?
Varmış demek. Bilmiyorum.
Ya veya bunun için çok eleman gerekiyor.
Doğru.
Biz bunu azaltacağız diyor.
Ama bankaysan karşılayacağım bu masrafı.
3-4 bin alarm demiş işte. Hani bir bankanın aldığı günlük şey, tehdit. Biz diyor bunun takibini, bunun diyor değerlendirmesini yapacağız diyor. Bizim işte bir bot yazmışlar herhalde, bir sistem oluşturmuşlar. O değerlendirecek. Diyecek ki sana rapor verecek. Bak bunları ben taradım. Şunlar ciddi, ilgilen.
Abi zaten bu tür firmalar, bankalar vesaire yabancı şirketlerden benzer hizmetleri alıyorlar.
Evet.
Hani bir Türk karşılığı dişe dokunur olması güzel bir şey olsun.
Ya o zaman mesela yine geçen hafta konuştuğumuz şeye geliyor. Yerli güvenlik yazılımı önemli bir şeydir.
Evet.
Çünkü çok kritik bir yazılım. Geçen hafta bu cümleleri antivirüs için kullandık.
Evet.
Yine o mantık. Hani aynen. Bunun kötü bir tarafı yok.
Yok canım.
Çünkü çok kritik bir
tabii.
yazılım. Fakat işte şöyle bir sıkıntı var. Daha önce yapmamışsın. Hani şimdi McAfee diyorsun, işte artık Intel Security o. F-Secure diyorsun, o var bu var. Hani bu F-Secure falan bizim bildiğimiz hani son kullanıcıya yönelik ürünleri olan firmalar. Tabii. Bir de böyle işte Palo Alto Networks falan gibi bizim gibi kullanıcıların hiç bilmediği, karşılaşmadığı yazılımlar, güvenlik sistemleri var. Ve bunlar her biri işte bilmem kaçıncı yılını kutluyor bu sene.
Tabii.
Şimdi sen hani çok yol git, çok yol alman lazım.
Ama bir yerden başlayacaksın abi, ona da yapacak bir şey yok yani.
Ya ben şeye,
geç kalınmış orası kesin.
Hayır şöyle olacak, insan ondan üzülüyor. Şimdi bu adamlar mesela çok başarılı oldular diyelim, bir yabancının gelip alıyor sonra.
Tabii belki satın alma durumları falan olur.
Ama işte o zaman hani hakikaten bunun kritik bir güvenlik konusu olduğunu düşünüyorsan işte devletin sahip çıkması lazım.
Evet, tabii.
Belki hissedar olması lazım, belki sattırmaması de. Lazım falan aynen. filan.
Doğru.
Çünkü hani lazım. Bu tür şeyleri ülke güvenliği derecesinde önemli bir şeyse bireysel girişime emanet edemezsin. Adam tabii ki satar. Belki ben karnımı doyurmayı düşünüyorum der, satar. Evet. Hani o zaman devletin el atması gerekir. Bakalım işte dün geçen hafta çomardı, bu hafta atar.
İsterse satar.
Yani.
İsterse satar evet.
Arada bir tane geliyor gidiyor, bir şeyler oldu, o geldi gitti, kimse anlamadı ne olduğunu.
O konu kapandı
hızlı
bir şekilde.
Geldiği gibi gitti o. Evet. Şimdi yani geliyor.
Ya inşallah şeydir, hani dedim ya kaynak Rus haber
sitesi, hiç böyle bir şey yoktur. Belki Rusça bir laf mı acaba yani? Belki bir
ya şey ben anlamıyorum ama mesela Turkcell'in başka girişimleri de mesela bir mesajlaşma yazılımı da denediler. Bayağı para yatırıyorlar sonuçta bu işe, yani kolay bir iş değil. Ya ne bileyim tutuyor mu bilmiyorum ki, ben hiç çevremde duymadım kullanan. Bayağı reklamlar yapıldı, bir şeyler oldu.
İşte, kullananlar yazsınlar, memnunlar mı, kullanıyorlar mı? Yorum alanları bunun için evet.
Ya şey yapıyor tabii, şimdi Turkcell BIP'i yapıyor sonra ya mesela...
Ne umuyor oradan, geri ne dönüş olmasını bekliyor?
Ya şunu
bekliyor
yapabiliyor. Ya bir kere hani kendin bir ekosistem yaratıyorsun. İnsanlar hep senin kontrolünde. Gidip WhatsApp bir şeyler
ama
kullanmıyor.
Ama niye kullansın ki?
Senin BIP'ini kullanıyor. Sen de şey yapıyorsun, BIP'in trafiğini kotadan düşmüyorsun falan, öyle bir şeyler tabii katıyorsun. Ya firmalar şeyi sevmez. İş yapıyorsun ve başka biri işin içinde. İşte sen bir telefon firmasısın, şebeke firmasısın ama herkes senin şebekende WhatsApp diye bir şey kullanıyor.
Doğru söylüyorsun ama bak mesela burada hani WhatsApp artık öyle bir oturmuş ki Google bir şey çıkarıyor, kimse ilgilenmiyor. Yani neydi? Allo muydu? Neydi? Onunla ilgili haber de gelecek şimdi. Duo çıktı, Allo çıktı. Kimsenin umurunda olmadı. Bir ilk böyle neymiş diye kurdun, baktın, kaldırdın.
Evet.
Şimdi sen çok çok daha ufak bir şey olarak, hani Google'ın boyutlarına göre bir firma olarak ne umuyorsun? Ha, tamam, belki yerellikle falan bir şeyler yapmaya çalıştılar. Orada da öyle şeyler vardı. O gönderdiğin emojilerden bazıları yerel falan tatlar olan bir şeyler vardı ama ne bileyim, hani ne kadar tutar? Onlar da hesabını yapıyordur tabii de ben aklım
yani
almıyor.
Şey düşün, ben şu yüzden mesela hiçbir zaman mesela anakartların, modemlerin yanından çıkan bulut hizmetlerini kullanmadım. Çünkü yarın router'ımı değiştireceğim. Adam bana onu o süre için bedava vermiş, işte bir sene, iki sene neyse. Şimdi yarın öbür gün operatör değiştirdiğim zaman BIP'im de mi gidiyor?
Yani.
Yani böyle.
Zaten operatör değiştirme diye.
İşte biraz da ondan o işe yarayacak herhalde.
Tabii bütün hizmetleri tek adresten. Ama şu bir yandan da şu var tabii, şimdi sen telefonuna Turkcell hattı takıp, yok mağazaya gidip bilmem ne WhatsApp yükleyip falan kullanabilen bir adamsın. Evet. Kimi adam için onun hepsinin paket olarak gelmesi çok müthiş bir şey.
Öyle, doğru.
Çünkü onun Turkcell'in telefonu var, T serisi. Onun içinde kendi mağazası var falan, o telefonda zaten bip falan yüklü geliyordur. Kimi adam için o büyük bir şey.
Evet. Yani onunla tanışıyor. Mesajlaşma işiyle onunla tanışıyor. İşte,
firmalarda tabii şeyi kullanıyorlar.
Unutmayalım. İşte o Turkcell'in vesaire kendi telefonları var, Turkcell markalı. Onların içinden default o çıkıyorlar. Doğru. Onlar çıkıyor. Ve onları da çok kişi kullanıyor bu arada. Samsung 10 nanometre Exynos 8895'i duyurdu. Şimdi biliyorsunuz S8'de
bu S8'e yetişmez bence.
Şöyle 835'i kullanacağını ilan etmişti ama Samsung'un her zaman bir Snapdragon'a karşı kendi işlemcisi de mutlaka alıyor ona denk. Hı hı. İşte bu da o olacak. Dediğim gibi şey yetişmeyecek ama
Türkiye'ye bunun da gelir mi?
Bu gelebilir. Evet. Hep öyle oldu. Hep Exynos kullandık biz.
Evet. Evet.
Yani biz bunu görürüz bir şekilde.
Çok yüksek düzey bir işlemci.
8 çekirdek. Evet. 4'ü yine o yavaş çalışan A53 ama 4'ü kendi işlemcisi.
Nispeten yavaş çalışan ama onu da söyleyelim. Yavaş çalışan, çünkü tabii. A53 tabii, gayet tabii. Modern. 64 bit. Bu çok yüksek bir işlemci. Bakalım.
Mali G71 GPU.
10 nanometre süper bir şey.
Evet.
28 nanometre üretim teknolojisine o kadar uzun süre takılı kaldı ki telefonlar.
Değil mi? İnsan şaşırıyor
şimdi. Hani 14 ve 10'a bu hızlı geçiş gayet hoş.
Evet. Bu hafta yine böyle bir acayip haber çıktı. Samsung Note 7'leri tamir edecek.
Patlamayanları.
Evet, sonra işte Vietnam gibi yerlere satacak.
Abi elinde 2,5 milyon ürün var yani. Şimdi onu dağıtıp da çöpe atacak değil. Bence bir şekilde değerlendirilecek tabii. Yapacak. Daha düşük kapasiteli pil takılacakmış. Çok zorlayan değil de.
Ama Samsung yalanladı haberi. Biz böyle bir şey yapmayacağız dedi.
Ya zaten şöyle, pili komple hani değiştirsin, sorun çözülüyor.
Yani biraz daha düşük pil kapasiteli kullanmak isteyen insanlar olur. Tam ismine Note 7 demezsin. Biraz belki değiştirirsin, bir şeyler yaparsın. Olabilir. Ama.
Ya bunun hani olmayacağı belli. Çünkü şimdi Vietnam'da satıyor. O telefonlar anında 2 gün sonra İstanbul'da burada. O telefon.
Tabii.
Hele zaten Note 7 güzel bir şey olduğu için insanlar bunu bayıla bayıla da alır. Başa çıkan, ha ne yaptın? İşte tamam, ROM'unu Vietnam diline sabitledin. Onu da kırarlar. Tabii. Akşamına kırarlar. O yüzden hani girmez bu işe. Ama diğer yandan hani o telefonlar işte milyonlarca telefon.
Ya.
O telefonların ekranının bir günahı yok.
Yok.
Bir devre kartının bir günahı yok. Onlar elbette ki değerlendirilecektir ki değerlendirilsin. Evet. Çöpe atılması çok yazık bir şey. Atılmaz. Mutlaka bir şekilde o telefonların çok büyük bir kısmı hiç satılmamış, ambalajından çıkmamış telefonlar.
Tabii.
Değerlendirilsin tabii
ki. Bir yandan da israf ya, 2,5 milyon işe yaramaz. Tabii canım. Değerli yani onlar aslında.
İşte o çöpe atılmaz.
Yani.
Yani şöyle, orada biliyorsun çöpe atmanın da bir maliyeti var.
Onun da maliyeti var.
Onun hesabı yapılacaktır. Geri dönüşüm ya da şimdi o telefonların sökülüp de ekranlarının içinden alınması deli bir maliyet. Çünkü hani Çin'de falan tamam, düşük iş gücüyle, ucuz iş gücüyle yaptırıyorsun falan ve bir maliyet. Samsung üretici firma olduğu için Samsung'a bir ekranın maliyeti çok düşük. İşte söküp yeniden kullanmanın, yeniden üretmenin, öbürlerini atmanın şeyi, bilançosunu çıkartacaklardır.
Evet.
Bir karar verilecektir. Tabii şey de olabilir bazen. Onların hepsinin çatır çatır işte gömüldüğünü falan da duyarsan şaşırma, o da olabilir.
Geçen olabilir. Samsung'un yanan fabrikası haberi çıktı ya, orada işte bunları yakıyorlarmış.
O sırada mı yanmış?
Yani Note 7 mi yanıyordu, o da ayrı konu.
Çünkü o pilleri şey yapma, geri dönüşüm fabrikasıydı.
Geri dönüşüm fabrikasıydı. Tamam.
Ya şimdi Samsung diğer firmalardan farklı bir durumda. Adam ekranı da kendi üretiyor, pili de kendi üretiyor. Hı-hı. Başkasından almıyor. Onun bakışı başka. Hani o bir ekranın ona maliyeti çok önemsiz. Yani atmak, kırmak daha pahalıya geliyor olabilir. Ya da işte sökmek. Ona göre bir karar verilecektir. Evet. Biz tabii bize veririz, yazık bize verin kullanalım falan düşüncesindeyiz. O maliyetine bakar.
Tabii. Intel 16 çekirdekli Atom işlemci duyurdu.
Bu AMD'nin yeni işlemcilerine karşı mı?
Yok.
Onlar da 16 şeydi ya. 8 çekirdek 16 threadli.
Evet, Atom C3000 bu şey değil. Şimdi bir Atom telefonlarda geliyordu. Intel o işten biraz vazgeçti.
Evet.
Ama Atom'dan vazgeçmedi aslında. Çünkü Atom'un daha kullanılabileceği telefon dışında bir sürü küçük cihaz var.
Tabii. Cihaz var. Akıllı cihazlar işte router. Tabii. NAS cihazı işte, falan gibi bir tabii, sürü tabii. Cihazda Atom çalışıyor.
İşte bu storage array denen cihazlarda işte network ekipmanlarında falan tabii ki de Internet of Things yine her zaman olduğu gibi.
Yani nispeten paralel işlemeye evet. Gerektiren cihazlarda 16 çekirdek de onun için zaten. Hani yükü çok fazla değil ama tabii aynı anda çok istekli ediyor.
Güç tüketiminde falan da iyiler.
Tabii.
Pek bir şey tüketmiyorlar.
Ya bu 16 tabii ya 16 yavaş çekirdek.
Öyle tabii.
Öyle masaüstü işlemci gibi düşünmeyeceksin.
Verizon Yahoo'ya 350 milyon dolar daha az ödeyecek. Hep söylüyorduk ya bu adamlar vaz mı geçecek?
Kusurlu mal satıldı adamlara. Evet. Şimdi işte
anlaşmışlar.
Az anlaşmışlar ya. Gene evet. Daha da bence düşük olmalıydı.
Bu kadar beklemiyordum ben de şahsen. Ama hatta demek ben ki, ya almıyoruz sizi falan demelerini bekliyordum.
Şeymiş, oluşabilecek zararlardan da gene yarı yarıya 50-50 anlaşalım demişler. Hmm. Hani ileride biri dava açar da bilmem ne bir şeyler olursa satış işlemi gerçekleştikten sonra da gene o Altaba mıydı neydi o bir firma kalıyor geriye. O yarı yarıya paylaşacakmış hukuki zararı.
Bu kadar belaya 350 milyon iyi ya.
İyi evet.
Ve daha hani bir şeyler sürekli bir şey oluyor. Daha geçen hafta da yaptık.
Yani az daha satmasalar zaten bir 350 evet, daha gidecek böyle.
Bu yine yanlış anlaşılan bir haberdi bu hafta. YouTube'un 30 saniyelik geçilemeyen reklamları var. Oturup izliyorsun. Bu işten vazgeçiyor YouTube.
Çünkü evet, aslında geçebiliyorsun. Refresh yani, evet, yapıyorsun ekrana hemen.
Bir şekilde geçiliyor. İşte yani onun da şeyi var. Katakullileri var da.
Hayır, engellemelere falan da neden oluyor.
Tabii.
Bir de sayfayı refresh edince bazen gelmiyor evet, reklam.
Zaten onu hesaplamışlar.
Onu hesaplamışlardır.
Demişler ki yani, bu zaten hani insanları bir de irite ediyor.
Abi 30 saniye uzun ya. Uzun tabii. Yani.
O yüzden kalkacak.
Gerçi bazen yanlışlıkla 15 dakikaya falan denk gelenler de oluyor bizim.
Ben geldim.
Yani ben de denk geldim. Ben, 15 dakikaya geçilmez.
Ben 1,5 saatlik reklam gördüm. Ekran görüntüsü de var elimde. Adam kendine belgesel çektirmiş. Onu YouTube'a reklam diye vermiş. Siyasetçi mi ne, Hintli mi öyle bir adam. Kendine kendi belgeselini yaptırmış. Bizim ülkede de yok değil aynı olay. Onu reklam diye YouTube'a vermiş. Bende ekran görüntüsü var. Eski arşivlerden bulup çıkardım. Ama neyse ki atlanabiliyordu. İşte 30 saniye çok tabii. Bu 10, 12 saniye, 13 saniye gibi bir standardı var normalde bu reklamların. Tabii bu haber bilişim basınına ya da işte genel basına YouTube reklamları kaldırıyor diye yansıdı.
Şimdi o başlık öyle yansıyor yani ki o tabii hemen işte şey olsun.
Saç baş yolduran bir durum. Öyle bir şey yok. Reklam falan kalkmıyor.
Geçilebilir reklamlara ağırlık verecekler. Kısa reklamlara ağırlık verecekler. Çünkü şey var, bazen ben de yani oturduğum yerde reklam çıkıyor. Bakıyorum kısaysa ya diyorum kim tıklayacak onu da eğer rahatını bozuyor. O izliyorsun işte geçiyor.
Normalde atla düğmesine basılıyor.
Evet, atla düğmesine basıyorsun.
Çocuklar bile biliyor şimdi. Tabii. 2 yaşında çocuk atla biliyor, düğmesine basmayı öğreniyor. Biliyor.
Şimdi reklamcılar şey yapıyor, hani çarpı sağdadır ya.
Yerini değiştiriyor.
Yerini değiştiriyor.
Hmm.
Yerini değiştiriyor. Bir de en korkunç şey oynatan reklamlar çıktı mobilde. Oyunu oynatıyor. O felaket bir şey yani. O korkunç bir şey. Çünkü o şeyin de çok kötü ayarını bozuyor. Çocuk şimdi reklamı bekliyor biraz, atlamayı falan ya da çarpıyı biliyor. O çıktığında ha ne oluyor
yeni
oyun. Ona sarıyor. Onu oynuyorum zannediyor. Oyun da şey, hep aynı şey ama bazen tank oluyor, bazen şey oluyor. Bazen Mobile Strike oluyor, onda tank geliyor. Bazen Game of War oluyor, onda işte baldırı çıplak mızraklı adam geliyor. Ama aynı oyun. Aynı oyun. Gerçekte o oyunlar aynı öyle mi? Hmm. Onu merak ediyorum.
Kate Upton geliyordu bir ara.
Onlar kalktı ya. O kalktı.
Reklamlarda vardı o.
O Mobile Strike'tı. Onlar kalktı. O sözleşmesi bitti herhalde. Game of War artık şey, animasyon karakter oynatıyor. Şey, celebrity oynatmıyor. Para bitti herhalde.
Para bitti.
Facebook'ta şey, 20 saniye izledikten sonra, yani izliyorsan, daha doğrusu izlemeye devam ediyorsan, oraya ortaya koyacakmış reklamlarını. O sistemi de
işte devreye alacak. Çözüm bulmak için kullanıyor hepsi.
Sen videoyu izlemeye başlıyorsun. 20 saniye sonra araya giriyor.
Girer girmez reklamla küfür yememek için. Aslında mantıklı. Biraz izliyorsan o içeriği, tamam.
Hem de zaten büyük oranda o başını izleyip çıkanlar da oluyor ya. O izlemek eğrisi bayağı hızlı düşüyor. Orayı atlatmış olursun.
Wix web topluluğu Divined Art'ı satın almış.
Satın almış.
Divined Art çok meşhur.
Milyon dolarlı bir rakama.
36 milyon dolar.
Şimdi şöyle bir iki adımlı bir plan yapmışlar. Divined'da içeriği olan, içerik üretenlere Wix'ten de, Wix'te de web sitesi. Wix eski Geostiz gibi web sitesi yapma.
Onu da reklamlardan sistemi biliyoruz abi. Yani. Bir web sitesine mi ihtiyacınız var? Bu, her seferinde işte giriyor. Evet.
Şimdi oradan olanlara Wix'te de bir siteniz olsun ücretsiz sunulacakmış. Tam bir de tam tersi, Wix'te site açanlara da Divined'daki trilyon tane çizim, artık orada demek ki oraya üye olurken lisans anlaşması ona izin veriyor muydu, herhalde, nasıldı bilmiyorum. Oradaki trilyon tane çizim, ses, ne bileyim desen, arka plan, fotoğraf, o bu, onları web sitende kullanma. Hani
belki
çok
paralı yani falan da yaparlar.
Belki yani sanatçıya da bir 3-5 kuruş falan verecek.
Onu verirlerse o zaman ciddi.
Normalde de satmaya çalışıyor oradaki adam çünkü.
Tabii.
Evet, evet. Öyle bir birbirine güçlen, cross promotion diyorlar pazarlamacı dilinde. Birbirlerine destekleyecek iki servis. Öyle bir şey yapmışlar. Abi,
çok mantıklı. Yani herhangi bir şey yapma yazılımları bu şeyleri vermezse sen kalıyorsun böyle. Hani uygulamada da böyle. Bazı yazılımlar çıkıyor. Biz size işte oyun yapma yazılımı yaptık diyor. Müzik koyacağım, grafik koyacağım. Bunların hiçbiri yok. Sen bulacaksın.
Bak 40 milyon kayıtlı kullanıcısı var. 325 milyon farklı nesne var.
Evet.
Sanat eseri diye geçiyor. Yani bayağı büyük bir veri tabanı.
Hiçbir arşiv ve bunlar profesyonel. Evet. Yani öyle ucuz şeyler değil yani.
Ben Divined'ın biraz tıkanmış olduğunu düşünüyordum. Bu satın alma onlar için de bir çıkış olabilir. Çünkü onlar sanatla hakikaten, hani isminden zaten işte sanatla, yani insanların elde çizdiği, tasarladığı ürünlerle başladılar. Fotoğraf oldu. Fotoğraf olunca bir yerde cosplay geldi. Cosplay gelince çıplak kızlar geldi. Şöyle, çünkü cosplay'i kendine bahane eden bazı, zaten oyunlardaki kadınlar çıplak oluyor. Oyunları biliyorsun böyle. Hani ayrı bir dev bir tartışma o. Cosplay yapan da işte cosplay yapıyorum diye, oyundaki karakteri yapıyorum diye soyununca Deviant şey oldu. Çıplak kadın dolu içerisi. Diyor ki hani sanat kardeşim işte, nü diyor, bilmem ne diyor. Ama bu bütün içeriği ezdi. Ve böyle bir, o site böyle bir belirsiz bir durumda kaldı. Çünkü bir yandan sonra o illüstrasyon yapanlar işte, yok şimdi Divined'da ne mi, ikon bile bulabiliyorsun. Onların bir kısmı kaçtı. Bu ne böyle diye.
Alternatifsiz değil çünkü.
Bu ne böyle diye. Kaçtı. Öyle bir, bir zamanlar aramalarda falan daha çok çıkardı, evet, ya da oradan daha çok şey paylaşılırdı. Kesinlikle. Bir durgunluğa, bir sessizliğe son 1-2 senede gömülmüştü.
Bir ara Türkiye'de yasaklandıydı değil mi? Öyle bir şey olduydu. Bir
öyle, çünkü alakasız zaten. Çünkü ya istediğini yüklüyorsun tabii ki. Yani oraya yüklediğin şey başını derde sokabilir.
WhatsApp yazışmalarını screenshot alıp yol koymuşlar.
Adam dosya paylaşım hizmeti gibi kullanmış. Al başına belayı. Bakalım, bu belki bu satın almayla milyon dolarlarca para firmaya geliyor. Bakalım yeni açılımlar olur mu?
Evet.
Şimdi mesela Vimeo'yu biliyorsunuz. Vimeo'nun ilginç bir yönü var. Vimeo oyun videosu, oyuncu yayınlamaz, yayını bilmem ne istemiyor. Yani bunu açık açık şartlarına da koyuyor.
Doğru.
Ha, tabii sen şimdi yükledin, otomatikman kalkacak değil ama bir süre sonra fark et, birisi şikayet eder ama kalkar. Adam bir çizgisini koruyabilmek için bunu şey koyuyor. Hani evet, bunu şart koyuyor. Belki gerekli.
Tabii.
Hani özelleşmek bazı konulara.
Orada şey de var. Vimeo'nun prosu var. bayağı iyi bir fiyata sana player sunuyor.
Onun bir video dağıtım hizmeti gibi kullanabiliyorsun.
Evet, aynen. Ha, hiçbir zaman tabii YouTube ulaşamadı bu sebeple, bu kuralları nedeniyle istemediler de çünkü öyle olmasını.
İşte o bir tercih.
Evet.
O bir tercih. Böyle şeyler yok, oyuncuyu istemem, oynayanı sevmem falan dedin mi bütün dünyaya açılacağım diyemezsin.
Tabii.
Hani o belli.
SHA1 kriptografik fonksiyon vardır hash'lerde. Bu
evet, imza oluşturmakta imza kullanılır dosyaların.
Bu kırılmış diyelim hani şey ifadesiyle.
Ya zayıf olduğu zaten söyleniyordu. Kullanmayın ispatlandı deniyordu çok uzun zamandır. Şimdi iki tane aynı şeyi, o oluşturulan hash şeyi ne denir, satırı oluşturmuşlar. Hı
hı. Yani iki tane farklı, şimdi bu fonksiyonda dosyanın bir imzasını, evet, bir dosyanın, bilgisayardaki herhangi bir dosyanın çeşitli işte XOR falan işlemlerle, zor işlemleriyle, daha tabii karışık işlemlerle bir imzasını, bir sayı üretiyorsun. Bir dizi üretiyorsun. Sayı, hı-hı, değil de harflerde olan 16'lık bir dizi üretiyorsun. Normalde bir dosya, yani o dizi tek bir dosyayı şey yapar. Fakat burada collision dedikleri şey, iki tane alakasız dosya imzası aynı. Hı-hı. Bunun olmaması gerekiyor. Yani evet, o matematiksel işlemin, fonksiyonun bunun olmayacağını garanti etmesi gerekiyor. Fakat bunu daha önce MDA, MD1 miydi?
MD5.
MD5'te
yaptılar. MD5'te yaptılar. MD5 iptal oldu.
Doğru.
Şimdi SHA1 de gitti. Bu neye yarıyor? Şimdi mesela Windows yeni sürüm çıktığı, hmm, zaman biz gündemde falan da konuşuyoruz. Yani onu torrentten çekersin icabında ISO dosyasını. Ama o Microsoft'un sunucusundaki gerçek ISO mu? Yoksa birisi içine bir şeyler mi eklemiş? Onu çözmek için, anlamak için bu imzasını çıkartırsın. Microsoft'un da MSDN sitesinde o ISO'nun olması gereken imzası yazar. Karşılaştırırsın. Eğer aynıysa emin ol ki senin elindeki ISO Microsoft'un sitesiyle aynı. Şimdi işte öyle emin olamayacaksın.
Evet.
Gibi bir durum
oluyor. Araştırmacılar yani bunun yöntemini bulmuşlar. 3 evet, ay sonra açıklayacağız diyorlar. Evet. Yani halka açık. 3 yani ay boyunca süresi var bunu kullanabilen. Evet. Yalnız orada şöyle bir şey var. Bu açıklansa bile çok ciddi bir gene bilgisayar gücü gerektiriyor.
Tabii.
Hani herkes öyle evinden alıp da bir tane SHA1 şifresi oluşturamayacak. Ama devlet bazında isteyen hani böyle büyük devletler bunu yapabilir. Tabii. Artık buna güvenmeyin
diyorlar. Bu diyor senin çektiğin ISO'da yine yani sorun olmaz da.
Tabii.
Artık güvenilirliği kaçtı mı da yap. Çünkü şimdi şey var. Şu anda işte buna gerekli işlem gücünü NASA sağlayabiliyor. Tamam da işte 5 sene, sonra o benim telefonumda o güç.
Doğru.
O yüzden bir kere bunların böyle namusu gitti mi yapacak bir şey olmuyor. Tabii. Yeni bir
artık
işlev.
Çözümsüz değil. Hani SHA'nın işte 3'ü var mesela.
İlerisi var.
İlerisi evet, var. Onlara geçeceksin.
256'sı var. 3'ü
hesaplaması
var. Farklı başka şeyler var. Yani
daha zor onları. Ama onlara geçilecek.
Tabii. Günün birinde onları da zaten.
Tabii.
Bir kopyası şey olmuş olacak
yani
onlar.
Böyle bu böyle sürecek zaten evet. Bir diğer haber, HTTPS kullanımı %50'ye ulaşmış internette, sitelerde.
Google'ın yaptığı girişimle, öncülükle, evet, teşvikle.
O şu bizim de kullandığımız işte o Let's Encrypt ve işte tarayıcıların da bunu ısrarla şey yapması, ücretsiz hale getirilmesi vesaire, işte Mozilla'nın, o vakfının falan. Bayağı yarıya yakın şey olmuş diyorlar artık.
Evet. İyi oldu tabii.
İyi oldu. Çünkü hani bu Wi-Fi kablosuz ağ çoğaldıkça birilerinin dinleyip arada ulaşan verileri, çünkü onların da şifrelemeleri kırılabiliyor. Hmm. Ne kadar hani ileri teknolojiyi de kullansan. Bu HTTPS de şimdi bayağı zorlu. Yani mümkün değil onu birinin şey yapıp da araya girmesi.
Hmm. Yani çoluk çocuğun yapması diyelim.
Değil, evet.
Yani normalde sunucudan veriler hiçbir şifreleme olmadan sana geliyor. Bu sistemde senin istemcin sunucuya bir ilk tanıştığı merhaba dediği zaman bir şifre üzerinde önce bir anlaşıyorlar ikisi. Sonra da iletişim o şifreyi kullanarak yapılıyor. Arada dinleyen için eldeki veri anlamsız bir veri. Hı hı. Şifrelenmiş veri. Burada da dinleyen genelde işte zaten NSA falan oluyor.
Evet.
Ha, ama tabii ki hani Google böyle bir şey başlattı. NSA şimdi kan mı ağlıyor? Çok kuşkulu tabii ki.
Evet, evet.
Bilemezsin. Çünkü en çok kullanılan SSL sistemlerinden birisi OpenSSL. Hmm. OpenSSL'in güvenliği yıllardır tartışılıyor. Evet.
Doğru.
O işin bilinmeyen tarafı. Bunun bir zararı yok kimseye, yok sonuçta böyle olmasının bir zararı yok.
Instagram'ın çoklu foto yükleme desteğini getireceğini söylemiştik. Başlamış.
Bir postta 10 foto.
Evet.
Nasıl oluyor? Albüm olarak mı gidiyor? Galeri mi gidiyor? Ne oluyor?
Gibi,
ben görmedim.
Gibi düşünebilirsin tabii ki de. Ya bilmiyorum, öyle bir şeye ihtiyaç vermedi. Sanki bir böyle ne bileyim havasını bozdu gibi.
Ya şimdi şey olabilir. Hani şimdi günde 40 tane benim arkadaşım var. 40 tane fotoğraf koyuyor. Ama gün içinde koyuyor. Evet. Yani ona bu yaramayacak. Ama kimisi de konsere gidiyor. Aynı konserden sürekli koyuyor. Belki o işte tutup da 10 tanesini biriktirip bize eziyet etmek istemiyorsa 10 yani tanesini bir gönderide paylaşacak. Onu yapar mı?
Yapar.
Onun ama istediği şey fotoğraflarına ilgi çekmek, şey yapmak, ayrı ayrı göndermek daha mı cazip gelir? Ben ya kullanıcıya verilmiş bir yetenek, istediği gibi kullanır.
Ya evet, bir an şey oldu işte, bütün her şey, bütün bu tarz uygulamalar başkalarına benzemeye başladı. Şimdi bir tane daha örnek vereceğiz. WhatsApp'a da güncelleme geldi, hepimizde var gözüküyor. Bundan sonra durumlara video ve fotoğraf. Ama Snapchat var ya, 24 saat sonra yok olacak.
Ya yani şey geldi. Şimdi WhatsApp'ta zaten bir durum vardı. Oraya bir şey yazıyordun, kimse görmüyordu zaten onu. Evet. İşte müsait değilim yazıyordun. Adam seni aratırsa buluyordu falan. Şimdi Facebook'ta nasıl duruma yazıyorsun, işte bakkaldan ekmek aldım, içine kaşar koydurdum yazıyorsun. Seni takip eden herkese gidiyor, akışa düşüyor. Bu WhatsApp'taki durum da öyle. Orada WhatsApp'ta çekiyorsun işte, kokoreççide kokoreç alıyorum yarım ekmek diye çekiyorsun. Senin herkes arkadaşlarına gidiyor, Levent kokoreç almış, içine domates koydurmamış diye gidiyor. Yani böyle anlamsız bir şeyler. Ama şimdi tabii ben burada şeyi düşünüyorum. Ya WhatsApp'ı...
Bizim kapalı devremiz o aslında.
Ya öyle ya, fakat şu da var.
Arkadaşın olmayan şeyler de telefonunda sonuçta. Ya bazen, iş için aldığın tabii, telefon da kayıtlı olarak orada duruyor.
Şimdi öyle şey var ki WhatsApp çok yayıldı gerçekten. Ne bileyim, taksici şey diyor, abi sizin adres neredeydi bulamıyorum diye WhatsApp'tan mesaj atıyor. Adresi yolluyorsun. İşte usta fiyat veriyor sana WhatsApp'tan geldikten sonra bilmem ne. Şimdi onlar tabii orada duruyor aşağılarda ekranın arkasında. Sen o kokoreç alırken yaptığın video onlara da bu durumda gidecek mi? Gidecek herhalde. Adam da afiyet, bir afiyet olsun der herhalde. Ya yani görmezse siliniyor, iyi bir
öyle
şey.
Öyle olması bence garip ya. Öyle değildir herhalde diye düşünüyorum. Bana saçma geldi o şekilde.
Yapmışlar işte. Daha hiç siftah yanmadım ben.
Ben de hani arayüzden baktım biraz, pek bulamadım da nerede. Belki güncelleme bana daha uzun.
Şimdi olabilir. Bu kesin Facebook'a falan da benzer bir şeyler yansıyacaktır. Ya bu şimdi şeyin avantajı. Şimdi Facebook dediğin şey çıktığında bilgisayar zaten hani hala işte bilgisayardan kullanıyorsun. Tabii orada yazı yazıyorsun. Evet. Ama WhatsApp telefonla var olmuş. Hem de akıllı telefonda var olmuş bir şey olduğu için o hani kameraya dayalı bir şey yapabiliyor. Bilgisayarda bunu yapamazsın. Hı-hı. Kaç kimsenin bilgisayarında kamera var hala. O yüzden onun durum güncellemesi videolu oldu.
Doğru.
Bir süre sonra WhatsApp'ta bir sosyal ağ olacak işte.
Twitter'da şeyle uğraşıyor. Bu işte internette insanları rahatsız edenlerle nasıl mücadele ederizin peşindeler.
Kendilerini kapasın.
Şey yapacaklarmış şimdi, işte birisini sen blokladın ama o adam konuşuyor. Ve ona bir takım cevaplar gidiyor.
Seni... Evet, sen duymuyorsun bile. Aslında ne kadar mantıklı bilmiyorum. Blokluyorsun adamı, adam sana saydırmaya devam ediyor.
Evet, işte bu seni haberdar etmeyecek bu yöntem hiçbir şekilde.
Bir saniye, ben zaten haberdar olmuyorum birisini blokladığım zaman.
Senin adın geçtiği zaman yine geliyordu. Benim bildiğim o şekilde.
Şu anda onu kapatmışlar diye okun.
Mentionlanıyorsun. Senin adın geçiyor. Şey, alttaki adam da çünkü seni mentionlıyor. Sen blokladın birini ama bu sefer ona cevap yazan seni mentionlıyor. Oradan geliyor sana uyarı. O adamı da engelliyor şimdi.
Anladım.
Seninle ilgili konuşan 50 kişi var ve sen bunların hiçbirini tanımıyorsun. Bu 50 kişiden de şey almayacaksın. Hiçbir şekilde bir sana
yani uyarı gelmeyecek. Yani cevaplarda gelen şeylerle alakalı.
Notification almayacaksın. Evet. Bildirim almayacaksın.
Hı-hı. Öteki türlüsünde adamı banladığın kişiyi duymuyordun da ona cevap yazanlar habire seni mentionlıyor ve bu adamları sen takip etmiyorsun. Onlardan da haberdar ettiriyordu seni. Şey dahil değil işte buna. Senin bir arkadaşın gidip bir şey yazarsa o adama ve seni yine mentionlarsa onu hala alacaksın.
Senin takip ettiğin olması lazım. Evet. Ya Twitter sürekli uğraşıyor. Her hafta değil mi? Şu 3-4 haftadır devamlı konuşuyoruz.
Geçen hafta söyledik, geri aldı hemen. Evet. Pişman oldu. Bunu daha geri almamış ama.
Bakalım.
Şimdi bu her yerde sorun. Bakın bu da benzer bir şey. Google yorumların moderasyonunu kolaylaştıracak bir araç üzerinde çalışıyor. Şeyi fark ediyorsunuzdur, hep söylüyorum. Bütün yayınlar,
büyük yayınlar New York kapatıyorlar
falan da. Onlar da şeye çok aşırı kısıtlıyorlarmış. Hı hı. Yani her habere açtırtmıyor yorumu.
Çok haberlerin %10'unda falan
oluyormuş
yani. %10'muş
New York Times'da o rakam. Yorum yazabileceğin haberlerin oranı. Hepsi kapatıyor. Hepsi topu şeye atıyor Facebook'a. Ya biz oradayız, oraya yazın. Çünkü moderasyon biraz daha kolay. Adam en azından bir kimliğiyle yazıyor, bir şey yazıyor. Evet. Ama şunu da söyleyeyim, orada da şey var. Diyor ki ya biz Facebook'taki yorumlara da cevap veriyoruz. Kimse cevap vermiyor. O aslında bir yönlendirme. Yani başından savma o aslında.
Şimdi, ya da direkt toptan kapatan da var. Abi.
Toptan
bununla
kapatan
uğraşamayız
da var.
Biz deyip
evet.
Bizim işimiz başka. Çünkü
şey
moderasyon ciddi zaman alıyor.
Moderasyonun artık
araçları kötü.
Araçları kötü ve bir maliyeti var. O maliyeti aynen az önce senin söylediğin geri dönüştürmenin daha pahalı olması nedeniyle kırmak gibi bir şey bu. Biz diyorlar bunu uğraşacak durumda değiliz. Böyle bir kaynağımız yok. Google da herhalde bu konudan rahatsız oluyor. Çünkü bir şekilde içerik azaltmasına sebep oluyorsun. Konuşan insanlar da gidiyor. Bu araç sunacak ve bu araç akıllı işte öğrene adamların ya bu adam işte kötü bir şeyler yazıyor, bu adam küfrediyor deyip o moderasyonu kolaylaştıracakmış.
Yani bir çeşit atılan evet. Yorum sen yorum hakkında sana bir puanlama verecek. Evet. Yani bu daha önce başkaları tarafından kötü niyetli algılanan bir yoruma şu işte %80 oranında benziyor.
Çünkü şöyle
sen ona göre bu bir API, sen ona göre onu yayınlamamayı veya küçük yayınlamayı falan gibi yöntemlere gidebileceksin.
Kelin ilacı olsa kendi başına sürer yazıyorsun. Şimdi bu hakaret midir yoksa işte deyim midir? Ona karar verecek.
Ya şimdi yani yapay zeka işte gücünü burada gösterecek ama kişisel yoruma bağlı şeyler bunlar. Hani ideal bir çözüm getiremez.
Yok zaten muhtemelen ideal olmayacak. Bir şekilde işte sana gene yayıncı olarak bir şey kalıyor teknik olarak. Diyorum ya Google sana bir puan veriyor. Bu %80 işte kötü niyetli troll yorumu bu diyor. Sen ona karar veriyorsun. Ya işte kapalı o gösteriyorsun. İsteyen açıp bakıyor.
Bunun çok ilkel bir versiyonu YouTube'da çalışıyor. Direkt kafadan mesela bazı yorumlara spam diye ayırıyor. Diyor ki bunları kontrol et. Hani spam diye ben kenara ayırdım. Yanlış olabilir. Çok yüksek ihtimalle doğru çıkıyor.
Çünkü işte elinde veri var. Onu kullanıyor.
Çünkü adam aynı diyor ki benim kanalımı takip et diye mesaj yazmış mesela. Yorumu bu. Adam onu 30 tane siteye birden yazdığı için adamı flaklemesi kolay oluyor.
Başka yazdığı mesaj da yok. Sadece onu yazıyor. Copy paste ediyor zaten. Ya bu normal bir şey. Çünkü şimdi gerçek hayatta senin iş çevren var, arkadaş çevren var falan ve bu falan bu insanları seçiyorsun sen.
Evet.
Dolayısıyla hani zaten senin arkadaş grubun pervaneli uçak sevenler ortak paydasında. O yüzden arkadaş olduysan kimse gelip de pervaneli uçaklar kötü demiyor orada. O adamı arkadaşlığa almıyorsun falan. Hayatını devam ettiriyorsun. Ama internette yaptığın her şeyi sokağın ortasında, meydanın ortasında yapıyorsun.
Evet.
Dolayısıyla her şey hani ya sehpa ne güzel kahverengi desen bile birisine o batacak. Diyecek ki benim babamın kafasına kahverengi sehpa düşmüştü 30 yıl önce diyecek. Sana küfürü basacak adam. Her olabilecek her şeyden bir maraz çıkacak. Hava ne güzel pırıl pırıl desen adam diyecek ki güneş benim gözümü acıtıyor. Ben görme engelliyim. Benimle dalga mı geçiyorsun? Nispet mi yapıyorsunuz bana diyecek. Dalacak. Arkasında kavga dövüş. Dolayısıyla hani bütün dünyaya açık bir köy meydanı ya insanla bunu yönetmenin mümkünü yok. Bilgisayarla, teknolojiyle bile yapabilecek misin? Bilmiyorum, sanmıyorum.
Zor.
Ya işte orada da ufak ayrıntılar var. Murat'ın verdiği örnek. Bilgisayar onu ne kadar iyi anlayabilecek? Ne olacak yani orada? Şu anda zaten sadece İngilizce dilinde çalışıyor bu arada.
Evet, orası öyle.
Diğer dillere herhalde
işte
zaman içinde.
Sen diyorsun ya sokağa çıkıp bağırıyorsun. Sokağa çıkmayacağız artık yani. Ne yapalım?
Ya o olayın bir sonraki aşaması bu. Hani şeyi ben mesela şunu istiyorum. Takip etmediğim kimsenin yazısını şeyini görmeyeyim. Hani sadece ben bir grup oluşturmuşum kendime. Facebook'taki çevren, Twitter'daki çevrilisten. Evet. Ne bileyim Google Plus'taki çemberlerin halka mı diyordu. Ben onlar dışındaki hiç kimsenin yorumunu yazdığını görmek istemiyorum. Mesela LinkedIn'in şöyle bir kötülüğü var. Senin listendeki bir kişi başka alakasız birinin bir şeyine mesaj yazıyor ya da yorum yazıyor ya da işte en azın en basından like yapıyor. Sen normalde hiçbir zaman ilişkin olmayacak, yazdığı falan hiçbir şeyi görmek istemediğin, ilgilenmediğin bir kişinin mesajı senin ana sayfana düşüyor.
Evet.
Görüyorsun, görmek istemediğin. Niye? Çünkü benim arkadaşım ona o mesaja like yazmış ya da yorum yazmış. Bu güzel bir şey değil ki. Ha tamam, A dediğin bu. Hani kendi ağımda yaşayacağım dedin mi çürürsün. Tamam ama diğer taraftan da bütün dünyaya laf yetiştirecek halimiz, zamanımız, enerjimiz mi var?
Yani.
Ya o zaten güncel bir tartışma abi. Aslında kendi baloncuğumuzda yaşamaya başlıyoruz diye eleştirenler de var. Yani sen kendin bir çevre oluşturuyorsun. Hep onlardan aynı bilgiyi alıyorsun. Evet. Sen de onlara aynı bilgiyi veriyorsun. Ve aslında yalan bir gerçeklik dünyada, içinde evet, yaşıyorsun. Başkaları tabii, bambaşka şeyler tabii yaşıyor. Buna da eleştirenler tabii çok var. Ama dediğin gibi öteki türlü de sorun. Yani hakikaten kocaman bir alan olunca herkes her şeyi söyleyebildiği için o zaman da rahatsız oluyorsun bazı şeylerden. Görmek de istemeyebiliyorsun. Yani çözümü çok zor.
Evet.
Şeye ne diyorsunuz peki? Mesela bizden şey isteyen çıkıyordu. Ben diyor yorum yazma. Ya yani bir durum yazacağım TeknoSeyir'de. Bir şey yazacağım. İşte Ryzen çok güzelmiş yazacağım atıyorum. Ama diyor ben altına yorum gelsin istemiyorum. Hadi bakalım.
Şimdi o da hani ne bileyim.
İşte istemiyorum diyor adam. Ben hani uğraşmak istemiyorum. Okumak da istemiyorum. Ben sadece bunu söylemeye geldim diyor.
Ya olabilir işte şey gibi bu bizim hani yayıncılar da yorumları kapatıyor dedik ya. Ya olabilir öyle bir istek gelebilir tabii ki.
Ama o şeye aykırı. Kullandığın şebekenin yapısına aykırı.
Tabii.
Şimdi mesela bak Facebook ilk kurulduğunda demeyeyim de ben 2007 yılında mı ne üye olmuşum. O zamanlar şey vardı. Beni kimse eklemesin.
Vardı canım.
Ben ekleyeyim hani kendi network'ümü oluşturayım eklemesin. Ya evet, da işte evet, arkadaşımın arkadaşı en fazla eklesin falan
gibi. Vardı o.
Bunlar hep kalktı.
Evet.
Şu anda ha, adam sana talep getiriyor istersen sen kabul tabii etmezsin canım. Ama Facebook'ta ben bulun eklemesin kimse diye bir şeyin yok. Hmm. Çünkü adam bu ağın sahibi ve bu ağın kompleksleşmesi, insanların birbirleriyle bağlantı kurması varlığının nedeni, büyümesinin nedeni. Hmm. Adam bu ayarı kaldırdı. Dolayısıyla hani sosyal bir ağa girip de orada ben bir şey söyleyeyim kimse bana yanıt vermesin. O zaman bir blog açacaksın kendine. Evet. İstediğin gibi söyleyeceksin. Hani şeyin aykırı. Şimdi ne bileyim vapura bineyim denizde gitmesin. Yani bu böyle kardeşim. Trene bineyim rayda gitmesin.
Artı düşünülmesi gereken bir şey var. Bazen bir şey yazıyorsun cevap hakkı doğuruyor senin yazdığın şey ve adam sana cevap veremiyor. Cevap belki veremiyor. Bir cevabı var adamın sana.
Tabii.
Söz hakkı mı aldın sen elinden?
Tabii.
Ya abi her şeyin iki tarafı var. Yani karar evet vermek zor oluyor. Hakikaten benim çoğu konuda arada kaldığım da oluyor bazen. Bilemiyorsun ki yani nasıl yapacağını. Dünya da bilemiyor işte bu konuda.
Şey oluyor ya böyle satış ilanları oluyor. Bu ilana yorum yazmak açıktır. İşte kendi elle yazıyor onu. Yok işte yorum yazmak şeydir. Çünkü şimdi satış ikinci el panolağının şeyin kanseridir ya işte o para yetmez o falan. Tabii bazıları da hakikaten çılgın fiyatlar söylüyor. Sıfırından daha yükseğini söylüyor 5 yıldır kullandığı tablet için falan. Birileri bu ne ya diyor. O kavgalar hiç bitmiyor.
Tabii.
Dolayısıyla.
Şey güzeldi ya içinde sigara içilmemiş araba vardı.
yanmış durumda. yanmış durumda. Var canım adam şey diyor araba paramparça şey Zenon far falan yazmış özelliklere. Far var yok arabada bu şey çöp durumunda. Var yani şey dünyanın en eğlenceli yeridir o. Eğer sinirin kaldırıyorsa satış ilanları. Normal adam malını satmak istiyor. Hiçbir şey de diyemezsin. Çünkü der ki ben öyle görüyorum kardeşim. Şimdi hakikaten çılgın fiyatlar evet isteniyor işte. Commodore 64 500 lira falan.
Abi isteyenin bir yüzü kara adam ya.
İster. Ben hiçbir yani şey diyemezsin. Adam ister ve satamaz.
Evet.
Hani onun basit cezası odur. Satamamaktır.
Biri çıkar şansını alır yani ha, belli mi olur?
O durumda da şey diyeceksin işte ya o alıcının da araştırması gerekiyor. Hmm. Hani sen bir böyle kendini işte ikinci el kahramanı, ikinci el adam falan ilan edip de bütün mesajlara o değil. Sen mi fiyatları belirleme şeyi sende mi kardeşim? Yetkisi sende mi? O fiyata olmaz bu böyle. Ona sen karışamazsın kardeşim. Ben bu tablete aşığım, çok seviyorum 10 milyar.
Ya.
Hani satamam ama isterim. Hakkım ama satamam. O da benim işte gerçeğin tokatı
tabii
olur bana.
Tabii. Yani şey vardı ya, şimdi sen Commodore 64 dedin. Mesela Uğur Mumcu'nun Commodore 64'ü vardı, kullanıyordu. Şimdi o...
Ona da 50 lira mı, 50 lira mı diyeceksin ona? Hani normalde benim için Commodore 64'ün değeri falan 50 lira, 60 lira. Ona da mı 50 lira diyeceksin? Adamın fotoğrafı var onun başında. Ya. Müzede bu arada o makine.
Öyle mi?
Ailesi bağışlamış. Olacak bu tartışmalar, hep olacak. Otopazarlarında falan. Hadi öyle bir dağıldık gittik.
Ama bir yandan da itiraz edemin de söyleme hakkı var yani. O da ifade özgürlüğü yani.
O da var.
O da diyor ki benim satışımı baltalama burada falan diyor.
Şimdi. Tabii.
Yani o da nasıl var. Karar vereceksin?
Öyle. O da var.
Evet. Gülü seven dikenine katlanacak.
Ya bir internetin getirdiği müthiş bir ifade olanağı var. Özgürlüğü demeyeyim de olanağı var. Fakat bunun yani küresel bazda o kadar büyük bir köy meydanı ki işte çok zor bunu. 20 kişilik, 30 kişilik, 40 kişilik şey apartmanı hani zor da olsa apartmanı yönetirsin. Köyü yönetirsin zar zor da olabildiği kadar ama bütün dünya herkes bilgisayarının başında yazıyor, yolluyor. Nasıl herkesi memnun edeceksin?
Aynen abi, bir de şey vardır ya, sıkıştığın zaman bazen de ya hepimiz din kardeşiyiz. Hadi burada her türlü adam var. Nasıl yapıyorlar?
Herkes bir arada.
Bir de internette ben geçen Twitter'da bir tane şey paylaştım. GIF paylaştım. Tam o bunu anlatıyor. Tartışma internette olunca böyle karşılıklı köpekler var. Havlıyorlar, arada bir tane demir parmaklık var. Kapı açılıyor, parmaklık çekilince herkes dönüyor kaçıyor. Yani internet tartışmaları da hakikaten öyle.
Tabii.
İnternet üzerinden millet birbirine giriyor, dünyayı kurtarıyor ama gerçek hayatta yüz yüze gelsen o adamla
konuşamıyor bile bazı.
Gayet güzel normal konuşacaksın belki, hiç ya şey da yapmayacaksın veya hakikaten hiç konuşamayacaksın, derdini söyleyemeyeceksin.
Ya sadece yazıyla dert anlatmanın gerek, şimdi herkes yazı ustası değil, dil ustası değil. Adam bazen çok iyi niyetli ama böyle bir şey yazıyor ki küfür gibi çıkıyor ama aslında iyi bir şey anlatmaya çalışıyor. Becerememiş yazmayı. Ya da işte sözü kelimeye dökmenin getirdiği zaten bir anlam kaybı, bir o pürüzlerin yok olması, düzleşme var. Şimdi şey mesela aslında şu kimi zaman kullananı eleştirdiğimiz falan, smiley falan öyle gereklilikten ya ortaya çıkmış bir şey ki. Ha kötü tarafı şu, şimdi hani çocuk okulda kompozisyon yazarken de onu böyle yüz yapıyor kenarına falan. O kötü. Yani çünkü sonuçta tabii ki hani herkes Shakespeare olsa böyle şeylere gerek olmaz.
Tabii.
Anlatır derdini de herkes o dil yetkinliğinde değil.
Öyle. Artık Shakespeare'i bile hadi o var da anlayabiliyor mu? Onu, o adam var mı?
Ha, tabii bir de fazla cinaslı bir laf ettin mi öyle yine başın derde girebiliyor. Karşındaki anlamıyor çünkü.
Ben mesela şey gördüm cinaslı ya. Cinaslı dedin. Ya, şey oldu yani.
Ha şimdi.
Buyur.
Ya ben şey gördüm internette. Ya işte bu dediğinize şapka çıkarıyorum lafına. Sen ne biçim konuşuyorsun bilmem ne diye saldıran adam gördüm. Ya şapka çıkarıyorum, saygı duyuyorum demek. Yani şey takdir ediyorum demektir. Ya dediğinize şapka çıkarıyorum diyorsun. Adam üzerine saldırıyor. Ne biçim konuşuyorsun benimle falan diye.
Şimdi bilir,
normal. Olacak. Bu cehaletle daha da kötü olacak her şey.
Öyle.
İşte teknoloji yetişecek. Tercüme edecek. Kendi dilinden diline tercüme edecek.
Hemen hızlıca tüketim ve hızlıca şey yapayım. Mesaj atayım, cevap vereyim falan döndüğü için düşünmene de engel oluyor.
Tabii.
Bir yandan düşünmüyorsun. Tabii. Hemen cevap yok.
Bir tane diyorsun. Smiley çak.
Her ne kadar kıssak da bak Twitter'ın öyle bir şeyi var. Adamı bir kısa yazmaya, bir derdini anlatmak için düşünmeye sevk ediyordu.
Ya öyle de sonra da şey çıktı.
O da bozuldu.
Bir,
tabii,
iki,
tabii.
Üç.
Şimdi float diyorlar bir de ona işte. Dolduruyor adam 15 tane, 20 tane şey atıyor.
Ben yapayım dedim yapamadım. O biri
ben üşeniyorum abi.
Biri 2'yi mi koymak gerekiyor sistem şeymiş?
Yok, ben yanıtlaya yanıtlaya gideceksin.
Yanıtlaya gidiyormuş.
Ya ben bir kere yapayım dedim. Dediler ki o bir kere bir mesaja basınca bütün mesajlar açılacak.
Tabii.
Olunca. Ben bilmiyordum. Ben ardı ardına 3-4 tane mesaj attım. Dediler ki böyle flood olmuyor. Peki
i̇şte
dedik onu da yapamadık.
Birinci mesajını yanıtlayacaksın hep kendi kendine. Ha. O zaman ona cevap olarak altında çıkıyor.
Şeyle olmuyor yani Fuat Avni stili 1 nokta 2 nokta o değil.
O değil, o değil.
Ha, tamam. O değil. Reply. Hadi deneriz bir flood fırsatı bulursak.
Ama sonuçta ona uyduruk bir yöntem yani. Yani
tabii.
İşte Twitter onu açsın madem. Hmm. Bir yandan bak şimdi nerelere geldi konu nerede.
Ya hadi vallahi.
Geçelim sıradaki haberi.
Evet, insanlar kızacak şimdi. Google bir hata yapmış. A cihazlarını resetlemiş.
Bu kendi router'ı var. Evet. Bu evi kapsayan Wi-Fi sistemi var falan. Bir firmware update yapayım derken ayarlar gitmiş.
Ayarlar bulutta mı sevgili o zaman bu durumda?
Yok, resetleniyor. Nasıl oluyor? Tamamen. Hayır, firmware gönderince hı-hı, bir sıkıntı olmuş.
Factory reset.
Factory reset gerekiyor, zorunlu yani. He, anladım. Ve bütün ayarların gidiyor. Sıfırdan tekrar yapıyorsun.
Pek ve hoş çözümü bir de yok. Değil. Herkese olmamış ama
bir evet bir kısım kullanıcı olmuş. Ve koskoca Google yani hani bazen oluyor işte.
Şimdi Google Uber'i teknoloji hırsızlığıyla suçluyor. Ya geçen hafta tuhaf bir haber vardı, gördünüz mü? Google'da zengin olan mühendisler gidiyor, işi bırakıyor diye. Google'da bir ödül sistemi varmış. Böyle hani misli misli seni ödüllendiriyormuş başarılı noktalarına ulaştırınca. Adamları öyle bir zenginletmiş ki mühendisleri.
Niye çalışalım?
Adamlar hani niye çalışalım? Kendi işimizi kurarız noktasına gelmişler. Bak şimdi bağlantıya bak. Burada adı geçen Uber'in teknoloji hırsızlığı dediği şey, oradan Google'dan ayrılan bir grup mühendis bu otomatik araçlar üzerine bir ayrı firma kuruyor. Biz diyor kendi işimizi yapacağız. Sermayemizi de Google maaş olarak verdi zaten.
Evet.
Uber onu alıyor. Sonra Google diyor ki bak diyor, bu o çalışanlar benden bilgi çaldılar. Sen şimdi bu firmayı satın alarak o çalıntı bilgiyle kendi araçlarında kullanıyorsun diyor.
Ya işte bir önceki haftada John Carmack'ın benzer bir durumunu konuştuk. Adam tabii ki adam, şimdi burada Google hakikaten fiziksel olarak sayfa, bilmem kaç bin sayfa bilgi çalındı falan iddiasında. Ama mesela işte Carmack'ın durumunda adamın kafasında zaten kafasında sayfalar. Bunu nasıl belirleyeceksin?
Evet.
Rakip firmaya gittiğinde adam tabii ki kafasında bir şeylerle gidecek.
Bu arada ilginç bir şey de var. Uber'in yatırımcıları arasında Google da varmış. Hmm. Kendi kendine de bir yandan şey yapıyor gibi. Herhalde küçük bir payı var.
İşte bu Otto denen bir firma bu. Hani kendi adamlar, mühendisler kurmuşlar. İşte ama esas derdi Google'ın diyor ki o çalışanlar diyor benim şeyimi çaldılar. Sen Uber direkt çaldı değil ama Uber de onları aldı işte.
Evet, sen sorumlu oldun.
Bir şekilde belki de şey noktasına gelmiş olabilir. Uber'in sonuçta hani artık fiziki, elle tutulur bir cihazları, bir şeyleri var. Hani benzerlikler belki...
Tabii yani bir yasal dayanağı vardır. Çünkü böyle bir suçlamayla dava açıp da ispat edemezsen...
Fena olur.
Bedeli acı olur. Demek ki bir hani bunu fiziksel olarak hani geliştirdikleri bir yöntem.
Evet.
Aynen orada da var.
Evet.
Ha ama tabii ki şu var. Yine tesadüf tamamıyla aynı adama konu döndü dolaştı geldi. John Carmack'ın bir kreatif davası vardı.
Evet.
Bir gölgelendirme, ışıklandırma teknolojisini, ışıklandırma teknolojisini şeydi. Adam Doom 3'te kullandı. Creative dedi ki 3D Labs'tan ötürü bu dedi bizim. Hı-hı. Patenti var bizde. Ve şey ortaya çıktı. Adam hakikaten kendi icat etmiş ama aklın yolu bir aynı şeyi icat etmişler. Şey, Creative zamanında onları sıkıştırdı işte Doom'a AIX'imi zorla ekletti falan.
Ha, evet, evet.
Şey hani dava uzlaşalım evet, ama evet, öyle bir şey bir id software'e yapmak istemediği bir şeyler yaptırttı falan. Ve orada mesela dediğim gibi sadece şeydi ya, aynı şekilde düşünmüşler. İki farklı adam. Bir teknolojik bir süreci aynı şekilde düşünmüş. Ama tabii burada herhalde bunlardan çıkan derslerle belki daha bir inkar edilemeyecek bir şey. Hani şey olur ya, şu benden çaldı dersin. Sen bir hata yapmışsındır, onu da çalmıştır, öyle ispat edersin. Dünyada mesela şey var, harita firmaları haritalarına küçük hatalar koyuyorlar. Mesela olmayan, uyduruk bir yalan, bir kasaba adı ekliyor. Sen o haritayı birisi çaldıysa o kasabayı da çalıyor tabii. Adam zaten demiş, burada bir şey yok, ben bunu ekliyorum. Evet. Onun belgelemiş de. Hemen avukat kapıyı çalıyor falan filan.
Ama şey çok gri bir noktada bence. Adamın bir yere gitmesi. Ya ben kafamı da mı sana lisansladım? Hani...
Tabii. Ona zaten hiçbir zaman ben bir şey yani getiremezsin. Zaten şey oluyor Murat, biliyorsun. Çok büyük isimler, hani yıldız isimler genelde işte o yüzden transfer öyle Intel'den çıktım hop AMD'ye geçtim. O kadar olmuyor.
Hatta bazen o firmalar aralarında anlaşıyorlar.
Evet.
Senin adamını ben almayacağım şeklinde. Centilmenlik evet, anlaşması. Kim.com'la ilgili güzel bir haber var. Amerika'ya gönderilme yolu açılmış. Şimdi onlar zaten...
Alt mahkeme de açılmıştı zaten.
Açılmıştı.
İtiraz ettiler.
İtiraz kabul edilmedi.
Aynı şekilde.
O gene şimdi nerede tutuluyor ki?
Yeni Zelanda'dan...
Tutuluyor değil, Yeni Zelanda'da yaşıyor.
Yaşıyor
tamam,
yani. Orada
ama Amerika
ama bu şimdi ben... iyi haber falan değil ki. Bu Amerika'da yargılanacak.
Bence yargılanma. Yani benim için iyi haber abi. Ben,
bu extradition adam... mı ne dedikleri
evet,
şey?
Evet, çünkü bu adam kaçıyor. Bu adam bu hatları yedi. Mega'yı biliyoruz hepimiz.
Şimdi o çok Trump'ın kazanmasından çok memnun. O şey umuyor. Trump hükümetiyle birlikte tabii bütün kadrolar değişiyor ya, benim davama bir daha bakılsın zaten talebi var. Bilmiyorum istediği gibi olur mu?
Evet. Ya çünkü orada şey çakışıyor. Yani Amerika'da suç olan şey mesela Yeni Zelanda'da suç olmayıveriyor.
Evet.
Adamı isteyemiyorsun. Şimdi burada da zaten bazı suçlardan aklanmış aslında. Hani bu adam ya bizim evet. ülkemizde böyle suç yok diyor
ya
adam.
Zaten şöyle bir şey var. Suçu işlediğin yerde yargılanıyorsun aslında. Evet. Yani.
Ama internet olunca ya. Suçu nerede işledim?
Evet.
Ya bu meselenin bugünlere gelmesinin nedeni bu adama operasyon yapılırken, tutuklanırken, hani alırlarken devletler hatalar yaptılar süreçte. Bu da zaten hayatı şov olan evet. bir kişilik.
Abi soyadı Dotcom adamı ya.
Yani, yani. Değiştirmiş yani.
Bu da şimdi alabildiğine onu kullanıyor.
Evet.
Çünkü bir sürü iş süreçte hatalar yapılmış.
Evet.
O yüzden daha bu kadar uzadı. Daha da gündemi meşgul ediyor.
Ama herhalde Amerika'da bir yandan güzel baskı yapıyor ki ufak ufak sonuç almaya başlamışlar. Abi, bu adam yola çıkacak bence.
Ya sonuçta bak işte adam bir şekilde bir şeyler yapıp zengin oldu ama ya bir türlü de rahat edemiyor herif. Yani ya. Habire şimdi, davalarla bilmem nelerle.
Yaptığın işi biraz underground yapması tabii. gerekiyordu. Çok büyüttü ve bir de hasta bir kişilik. Sürekli araba aldım, uçak aldım, bilmem ne. Üçüncü arabayı da aldım, önünde fotoğraf çektireyim, elimde tüfekle, bilmem ne. Hasta bir kişilik, görgüsüzün büyük harfle yazılanı. İlgiyi üzerine çekiyor.
Evet.
İlgiyi üzerine çekiyor. O tabii. yüzden böyle bir şeye takıldı.
Öte yandan,
demokrasi havarisi oldu tabii bir anda. Falan.
Bununla aynı anda olan servislerden Rapid Share'e kim atılıyor şimdi? Adamlar... İşletemediler.
Onlar kapadı gitti. Evet. Kaçtı.
Normali oydu aslında.
Kaçtı gitti.
Bu öyle yapmadı. Bu inat etti. Senin dediğin gibi şov yaptı. En sonunda evini bastılar.
İşte, sana işte başka ülke vesaire falan derken daha sürüyor.
Sürüyor. Yine itiraz edecekmiş falan filan.
Tabii bu arada bu itiraz ediyor, savaşıyor bilmem ne ediyor ama bunda balya balya paralar hesaplarda onu şey değil hani merak etmeyin. Hani bu şey yok. Aç kaldı işte. Eski hostingçi şimdi şey metroda gitar çalıyor öyle
tabii,
bir şey yok.
Senin mağduriyet kısmından bu adam bazı haklarını geri aldı.
Tabii
bunun
tabii,
parasına
tabii.
puluna da koymuşlar tabii. ellerini geri aldı.
Tek mağdur olan o mega upload'a dosya koyup da hani film çekeceğim falan da diye değil. Hani bir bulut dosya depolama servisi diye ya. Kullanan onların gitti. Her şeyi gitti.
Gitti sünnet fotoğrafı.
Onların her şeyi gitti. Tek mağdur olan o. Bu mağdur falan değil.
Bu, mümkün değil abi adam.
Şey.
Bu zaten yeni iş modelleri deneyip duruyor hala.
Evet.
Sony 300...
Bizim bir John McAfee vardı. O ne oldu? Ondan haber alamıyoruz uzun zamandır.
Uzun zamandır
sesi başkan
çıkmıyor.
Olacaktı en son.
En son...
o da gitti.
Aslında hani Trump'tan sonra inanırım.
Evet yani.
Mümkün daha kalifiye bir adam bile denebilir. Sonuçta bir teknolojik altyapısı var, şeyi evet. var. Ama biraz deli gibi.
En son şeye de çıkmıştı bak unutmayalım. iPhone'u kırayım verin diyordu ya.
He. Ha bana verin FBI krizinde ben kırarım yarım saatte falan diyordu. Sonra bir daha ben alınamadım.
Evet biz kırdık dedi FBI.
Sen yeter ki uzak dur. Gölge etme başka ihsan istemez.
Sony 300 MB saniye yazma hızına sahip SD kart duyurdu.
Bu şimdi UHS 3 falan mı oluyor?
U3 evet.
U3.
Süper rakam yani SSD rakamını ufacık şeyin içinde alacağız.
Ama okuma da aynı mı?
Aynı 299 yazma 300
okuma. Tabii.
Ama 300 şimdi de. Sen bana o zaman ya USB 3.1
Gen 2 vereceğim.
Kart okuyucu vereceksin ya PCI Express kart okuyucu vereceksin.
Doğru.
Ben bunu bu neyime yarayacak benim kart okuyucusu olmadıktan sonra?
Şuna yarayacak. Çektiğin makine çok hızlı bir veri transferine ihtiyaç duyuyor olabilir.
İşte A6700 mü çıkacak?
360 derece 4K çekiyorsun.
Şeylerin haberlerini yapmaya başladık. Cep telefonları için bile 4K 120 FPS'ler konuşuyor. 60 FPS'ler konuşuyor. Buradaki makineler daha da hızlanacak. 8K'lar bilmem neler çıkacak belki. İşte o zaman bunu kullanacaksın. Ama sonra aktarması saatler sürebilir senin istediğin aktarım cihazları yoksa.
5 dakikada çekip 2 saatte ya, bilgisayar aktarıyor.
Biz öyleydik, öyleydik yani bir ara.
Şimdi bugün hala düzgün bir kart okuyucu USB 3 kimse de yok ki. Hani çok az. Bir SanDisk'in bir modeli var. Kingston'ın bir ara bir modeli vardı. Ama almaya kalksan çarşıya çıksan zaten bulamazsın. Özel araman lazım. Kart okuyucu deyince 3 liraya böyle sepete doldurmuş adam. Sokakta onu satıyor.
Abi benim USB aradığım 2. bu değil diyorsun adam bozuluyor. Sanki kötü mal satıyormuş
kart
gibi.
Kart okuyucu o işte.
Anlamıyor. Adamın kafada yok öyle bir şey. Onun bir hızı olabileceği
tabii
falan.
şey de değil, cihazların üzerindeki kart okuyucular da USB 2'yi kullanıyor evet. aslında. Bu kartın hakkını verecek evet. cihazlar lazım.
Evet, kesinlikle. İngiltere'de Google ve Bing arama motorunda yasa dışı içerik linklerini engellemek için işbirliği kararı da vermişler. Evet. Gerçi Google diyor ki ben zaten engelliyordum, hani çok ekstra bir şey yapmama gerek kalmayacak diyor. Yani torrent aramasını işte
Google'dan bulamayacaksın.
Evet, bulamayacaksın. Bing'den de bu anlaşma sonucunda
zaten
bulamayacaksın.
Zaten hani Google'da da yoksan bayağı internette evet. yoksun demek yani.
Şey hani kendi çevresinde işte o da çemberinde kalacak.
Evet, evet.
Ki öyle kaldığı zaman aslında o sitelerde daha çok hayatta kalırlar.
Doğru.
İşte dediğimiz King.com olayı yani öyle site evet, açtım bilmem ne şey yapınca.
Ama daha az kişiye dolaşıyorsun.
Tabii,
o zaman
tabii büyüyemiyorsun.
O zaman yani kullansınlar.
Yani evet. Yani,
ya, ha, bakalım işte bunları yani bu meseleleri nasıl halledecek?
Evet.
Çünkü Google'dan çıkma diye bir şey var. Unutma hakkı falan diye bir şeyler var. Bunlar bakalım nasıl halledilecek. Rus partnerle yapınca bu konularda birazcık sıkıntı oluyor.
Evet.
Çünkü onlar da çok fazla öyle
ne hakkı kardeşim
falan oynar. Daha Sovyet döneminden nispeten hani yeni göreli olarak yeni çıkmış oldukları için daha pek o kadar ince orada düşünme yok. Turkcell belki işte o detayları Turkcell getirir
evet.
projeye.
Google Allo mesajlaşma uygulamasını masa üstüne getirecekmiş.
Hemen kuralım.
Şeyde tutmadı herhalde. Mobilde.
Yok, hani tabanı genişletmek için hani sonuçta masa üstüne de Chrome'a eklenti olarak gelecek evet. aslında hani uygulama
ya
gibi.
Ya Chrome'a da o eklenti bu eklenti. Bir şişiyor kardeşim Chrome.
Tabii.
Sonra 4 GB bellek kullan.
Evet, işte makine ağlıyor şu anda.
Allo değil de ben Duo'yu sevmiştim ya. Çünkü Duo'da görüntülüydü.
Ama, tamam işte sonra diğerlerinde de geldi. WhatsApp'ta da yok mu şimdi
hepsinde
görüntülü var.
Var
artık.
Ama Duo çok basit.
Onun özelliği oydu.
Yok ya şu anda tek şeyi kaldı abi. Duo'da şey benim aklımda kalmış. Aradığın zaman karşı tarafa kimin aradığını gösteriyor ya kamerası. Hazır açık geliyor. Bir iki kullandım ben. Sonra vazgeçildi.
Ya bunların başarıya ulaşmasının gereği insanların kullanması.
Aynen. Evet.
Hani
evet.
şimdi Duo'yu ben yükledim. Kimse yok. Kimse başka.
Beş kişi,
bir kişi
falan
bile
vardı.
Kullanmıyor. Evet, ne oluyor? Kapatıyorsun tabii ki. Yani gündeminden düşüyor.
Doğru.
WhatsApp niye deli gibi büyüyor? Hepimizin gündeminde işte her hafta. Herkes de var.
Evet.
Herkes de var.
Firefox sekmeleri sonradan hatırlatan bir özellik üzerinde çalışıyormuş.
Ya bazen bir şey buluyorsun. Yazı buluyorsun. Hı-hı. O an vaktin yok. Veya işte bir video izleyeceksin. Bir kenara şimdi kullanılanlara şey... falan ekliyorsun ya.
Ve bir daha bu asla kolay... bakmıyorsun.
Heh, işte bu sana hatırlatıyor. Bir hafta sonra göster seçeneği var. Bir hafta sonra sekme geliyor yukarıya.
Ama o bir haftada biz zaten bir o kadar daha biriktirmiş oluyoruz.
Biriktirmiş oluyorsun. Altından kalkamıyorsun. Ha bu çok aslında yeni bir şey değil. Mesela Chrome'da bunu yapan bir eklenti var aslında. Bilmiyorum Firefox hani bununla ne kadar tekrar gündeme gelecek. Bu tarayıcının bir özelliği değil de bir eklenti de olabilir pekala yani.
Buradaki mesele şu. İnternetten üzerine öyle bir içerik yağıyor ki
yetişemiyorsun.
Buna yetişmenin bile şimdi video çıktı. Eskiden hani bu yazıyı sonra okuyayım. Hani ya da o yazıyı sen kendi hızında okuyabilirdin. Evet. Ama şimdi video diye bir şey var. Oturup seyretmen gerekiyor.
Evet.
O video 30 dakika. Bizim gündemler gibi. Bu bütün sorunlar buradan çıkıyor.
Şu anda benim mailbox'ımda ben şeyin bültenini öyleyim. TED konuşmalarının bültenini öyleyim.
Evet.
Haftalık geliyor. 4 tanesi birikti. Silemiyorum da. Kıyamıyorum.
4 tane. Büyük sıkıntı. Ne 4'ü?
Hayır.
Ne 4'ü?
4 video şu anda birikti. Şeydi. Ben sıradan gidiyordum işte. Şimdi artık yetişemiyorsun.
Tabii.
Her birinin içinde onlarca video var.
Ve şey de var. Hani internet koca bir deniz. Bir sürü güzel şey var.
Evet.
Eğer çeşitli ilgi alanların varsa işte 3 tane havacılık listesine üye ol. 4 tane işte
yandın.
Şey ne bileyim güzel yazıcıya üye ol falan. Bu içeriği web siteleri bir sürü site her sürekli yayında falan. Ya bunu tüketmek hani bütün gün böyle mesai gibi sabah 9'da bilgisayarı aç, başına geç. Bir yandan Twitter'ı, Facebook'u falan habire paylaş mirlerinden bir şeyler. Abi şuna da bak bilmem ne. Ya mümkün değil. Hani mesai bittiğinde o günkü hasılatı bitirmiş olamazsın. Ve dolayısıyla ne oluyor? İşte sonra zaten YouTube'un kendisinde var. Watch later diye sonradan izlenecek. Bizim de browser'da şey o favorites ya da işte sekmeler şeyinde her zaman bakılacak falan diye bir folder vardır. Onun içinde ben kendi özelimde yüzlerce tab ve hiçbir şey yıllar öncesinden
kalmış.
Bilgisayar her formatlandığında o export edilir. Çünkü oradakilerin de kaybedilmesine üzülünür. Hani o bir endişe vardır. O export edilir, yeni bilgisayara import edilir ve daha da büyür, daha
abi
da büyür.
Abi takmayacaksın. Çünkü dediğin gibi hakikaten bir sürü içerik var. Yenileri de her gün üretiliyor ve bitmiyor.
Yani
ya o sitelerin akışına bırakacaksın
bir kısmına kendini. Bazen bakıyorsun kapanıp bitmiş zaten.
Ya ben bakana kadar site kapanmış tabii. Ya ben bazen o tabları kaybediyorum. Çok genelde bizim ofiste bir haftalık bir olaydır benim tablarımın gitmesi. Ama bir yerden sonra ben şöyle bir düşünce geliştirdim. Diyorum ki ona hemen o an bakmadıysam demek ki o kadar önemli bir şey değilmiş.
Aynen.
Yani çünkü şey olsaydı işte uzaylılar içeren köye geldi, meydanda halay çekti olsaydı bakmışım, bakardım. Demek ki o kadar fantastik bir şey değilmiş ki ben ona sonra bakarım demişim. Hadi ne yapalım diyorsun. Bu bütün herkes için geçerli. Eğer hani çok hayatta ben sadece bir şeyle ilgileniyorum. İşte o da ne bileyim işte karpuz kabuğundan gemi yapmak kadar bir adamsan sorun yok ama birazcık ya ben futbolla da ilgiliyim ama işte klasik müzikle de ilgiliyim falan diyorsan yanmışsın.
Evet.
O akışı karşılayamazsın.
Doğru. Huawei de araba yapmak, sürücüsüz araba yapmak peşindeymiş.
Valla yeni şey bu Murat herhalde.
Evet.
Herkes biraz böyle yazılım altyapısı olan, elinde hazır mühendisi olanlar buradan şey arıyor kendine.
Ya ama tabii bu firmaların hepsi bir zaten otomobil üreten, çok dijital yönü olmayan birer kendine partner bulup teknolojiyi geliştirecek. Yani Huawei bugün işte motor bloğu, işte
tabii, tabii,
silindirliğin açısı 120 tabii derece olsun falan, buna kafayı arıyor.
Zaten işin yazılım kısmına yani tabii, o işte yayayı tanısın, işte şeridini takip etsin, dursun, kalksın vesaire. Evet. Onları zaten üniversiteyle işbirliği halinde yapacaklarmış. Sonra da bunu ya birilerine satacak, tabii, ya lisanslayacak, tabii, bir şey yapacak.
Ya bugün işte Tata bile sürücüsüz araba geliştirme tabii şeyinde. Onlar da Microsoft'la birisiyle anlaştılar, el sıkıştılar. Normal. Hani evet, her geleceği gören otomobil firmasının kendine bir arkadaş bulması gerekiyor.
Öyle.
Tabii Huawei'nin bir özel bir yönü var. Biz onu telefonuyla hep özdeştiriyoruz. Yok. Onlar genel olarak bir iletişim firması.
Hem de ne kadar büyük.
Onlar router'ı da var, onun baz istasyonu da var. Evet. Çeşit çeşit cihazı var. Telefondan daha büyük bir firma. Hı-hı. Dolayısıyla hani teknoloji yarışında o da var.
Ümraniye'de yerleri Sony ile karşılıklılar. Sony'ye geliyorsun gayet Türk herkes. Oradan çıkıp yanlışlıkla Huawei'ye geldi. Çin'e mi geldik?
Diyorsun. Çin'e gelmiş gibisin.
Ve kocaman bina aslında. Çok yani büyük. Hani öyle bir, tabii, bir tabii, kat falan büyük değil. Yani koca tabii bina orada duruyor.
O işte telefonla olmuyor o iş.
Evet.
Altyapı evet sayesinde o bina var. Piyasada telefonda var ama o kadar şey değil. Türkiye'de bir ofis gerektirecek.
Yeni telefonu da siz haftaya göreceksiniz herhalde.
P10'u mu diyorsun?
P10 evet.
Hı. İnşallah.
Biraz resimleri sızmış, aynısı P9'un. Birebir.
Ya aynısını fotoğrafını çekip P10 diye yazsa ne olur, klikle.
Yok sadece şey şu parmak izi okuyucu arkadan öne
kutusu görüldü mü kutusu? Ben ona bakarım. Benim bayıldığım haberler onlar. Kutusu görüldü.
Plak baskı makinelerinin üretimi tekrar başlamış.
Şimdi ya dünyada birkaç yıldır bir plak krizi var. Plak yeniden doğdu.
Evet.
Üretici ilk önce hipsterlar bilmem ne ilgileniyor dendi ama sonra plak artık yani bugün pick-up almak kolay. Yani illa ki eskiciye gitmene gerek yok.
Yok, yok.
Elektronik DNR'de mağazalarında satılıyor. Var. Ha DNR'da USB'si satılıyor falan. Plak yeniden doğdu ama şöyle bir şey var. Plağın kendisini üreten baskı makineleri en son işte 1970'de mi ne üretilmiş. Sonra da üretilmemiş. Dolayısıyla dünyada fazla plak üretilemiyor. Bunun mesela şöyle açılımları falan da var. Eskiden amatör müzisyenler, küçük gruplar, amatör gruplar falan kendilerine plak bastırabilirken artık işte o kısıtlı plak üretim hacmi Led Zeppelin basmaya, Pink Floyd basmaya gittiği için onlar da boynu bükük kaldılar. Amatörler falan ellerinden o gitti. Ama bir yandan da işte talep var, üretilemiyor, anlamsız şekilde fiyat yükseliyor falan. Yıllardan sonra ilk kez tekrar plak basacak makine Hem de günümüz teknolojisiyle, bilgisayar teknolojisiyle üretimi başlamış. Dolayısıyla eğer bu talep kalıcı olursa, hani bir geçici bir rüzgar değilse artacak. Almak isteyenler de daha uygun fiyata belki alabilecek.
Evet, bu arada USB'si var falan dedik. Şimdi Hakan Cezayirli bize şöyle bir şey yazar. Onu söyle, onlar oyuncak aslında bakarsan.
Ya onlar tabii oyuncak da işte birçok kişi de öyle tanıyor. Evet. Pickup'ı. Çünkü pickup, tamam pickup'a 100 bin dolar da verirsin. Yani. Hani var öyle cihazlar. Hem de şey değil. Öyle markasını falan hayatta duymamışsındır.
Tabii.
O camiada bilinir, edilir. Çok ince faktörler var hani onu çok değerli yapan falan. Bir kültür. Ama günümüzde tabii ki CD'nin rahatlığı, kopyalanabilirliği, hafifliği, kalitesi de çok iyi. Ezdi geçti.
CD bile kalmadı abi işte artık şimdi.
Artık dijital tabii. Dijital. Fiziksel şeyini görmüyoruz. Ha, plak bir keyiftir. Onun ister işte long play'i koyarsın, koymadan önce bir temizlersin, üflersin falan. Toz çünkü etkiler. Fiziksel bir şey çünkü plağın üzerinde. Oyuklarla müzik kayıtlı. Ne bileyim, bizim evde mesela bir 10 tane 15 tane plağı üst üste koyduğun bir şey vardı. O tek tek.
Öyle mi?
Onu sıradakine atardı aşağı, o çalardı. Tabii arka yüzünü çalamıyor. Tabii, döndürme doğru. diye bir şey yok. Öyle bir sistem vardı. Eskiden biz hep Amerikan filmlerinde müzik kutusu görürüz, parayla atar çalarsın. Şimdi o CD'li oldu onlar.
Tabii.
Artık CD de kalmıştı, dijital olmuştur. Çok keyifli bir şey ama lüks bir şey.
Öyle. Ya babamın anlattığına göre annemde onun portatifi varmış, 45'lik çalıyormuş.
Tabii araba için olan var, portatif olanı var. Var Murat da günümüzde yani bu şeye benziyor yani 57 model Chevrolet çok güzel bir şey ama ona sahip olmak çok lüks bir şey aslında. Evet, hani normal bir yerli bir Tofaş bir araba al kullan.
Doğru.
Plak keyfi de birazcık öyle kaldı.
Doğru. Almanya internet bağlantılı bebeği yasaklamış.
Çünkü bebek üzerinden çocuk takip edilir diye. Hani bir güvenlik açığı var diye.
Çünkü bebeğin hem kamerası falan mı var?
Evet, konuşuyor. Şey yapıyor.
Dinliyor ortamı.
Dinliyor, cevap veriyor. Ama tabii düşünmüşler.
Haklılar.
İnsanlar bunun kendi güvenlik önlemini de alamaz ki abi. Bir açığı çıkar, bir şey olur.
Bir de çocuk var yine hani işin ucunda. Çocuğu dinliyor falan.
Şey demişler. Firmalar buradan çocuğa işte filanca oyuncakları en iyisi var, reklam yapardı direkt. Ya doğrudan pazarlama. Çünkü çocukla konuşuyor bebek.
Şeker yer misin?
Diyecek ki hadi bir kola açalım diyecek. Çok ne sıcak yaptı ve çay yapalım harareti alır demez.
Tabii.
İşte diyecek ya bir kola açalım ne sıcak yaptı falan diyecek çocuğa. Doğrudan pazarlama. O yüzden
iyi yapmışlar
vallahi. Almanya'da titiz bir devlet biliyorsun. Demişler bu olmaz böyle.
Razer'dan bir bülten geldi. Diyorlar ki bir dolandırıcılar ortalığa türemiş. İşte biz Razer'danız. YouTube'culara, Twitch'çilere gidiyorlarmış. İşte şu formu doldurun size sponsor olacağız ama o form aslında malware. Senin bilgisayarına.
Ya o hedefli bir şey. Adamın kanalını çalmak için.
Evet.
Hesabını çalmak için. Tabii Razer deyince de tabii ki o adamlar onun kitlesi. Ya biz Razer'dan geliyoruz şu yazılımı bir yükle de anlaşalım deyip.
Ama Razer bana bir örnek yolladı bültende. Onu atan dolandırıcının mail uzantısı Gmail.
İşte oradan tabii. Uyanacaksın hemen yani.
İşte yakalar ama. Hani
yakalar tabii.
Ya anlık boşluğuna gelen adam
yakalar
açar.
Kanalını çalmak için
zaten
insanların.
Çocuksun işte öyle bir şey yoksa aklını kaçırırsın Razer'dan mail geldi diye.
Razer bana sponsor olacak diye tabii o heyecanla. Şimdi bu fatura yollayanlar kripto locker içinde ne yapıyor? Orada da 500 küsür liralık telefon faturası geliyor. Allah diye tıklıyorsun. yanıyorsun. Ha o fatura 40 lira olsa tıklamayacaksın. Yani normal tabii. Faturam diyeceksin. Ama 450 lira görünce ne oluyor diye PDF'i göreyim diye tıklıyorsun. Bilgilerin şifreleniyor.
Aynen. Oyun dünyasına geçeyim. Zaten pek bir şey yok. Steam VR desteği Linux'a gelmiş. Linux'e aslında oyunların daha çok gelmesi daha önemli ama VR da gelmiş.
Evet.
Vive'ı olanlar
değerlendirirsinler.
Linux'ta. Evet. Üç kişi şimdi coştu. Dünyada. İşte beklediğimiz an diye.
Belki Remix Sosa da gelir.
Onu daha çok kişi kullanıyordur.
Olabilir.
Onlar da yeni bir şey açıkladılar.
Ne yaptılar?
Cep telefonlarına şimdi şey geliştirecekmiş o firma.
İyi. Zaten Android değil mi? Zaten telefonda Android var.
Şimdi şey gibi, Continuum gibi. Hem gideceksin, takacaksın, ekran direkt çalışır hale gelecek falan filan. Bakalım daha tasarım aşamasında.
Kendine sorun arayan çözüm devam ediyor maceralarına.
Evet. Valve da bedava bir araç verdi insanlara, Steam Audio diye. Bunun bir sürü oyun motoruyla da bağlantısı var, desteği var. Şey yapıyorsun, sadece mesela çevresel ses değil, yani şu tahtaya vurduğum zaman çıkan sesin hakikaten tahtadan çıkmasını, tahtadan beni ikna etmesini sağlayacak derecede ayar yapmanı sağlayan ücretsiz bir yazılım. Mesela bu metale vurunca metal çıkacak işte, ne bileyim, cama vuruyorsun, cam o sesi duyuyorsun.
Ama nasıl yani, ben oyunda sesler var.
Evet.
Onu mu iyileştirecek?
Evet, şöyle, hayır, sen oyun yapımcısısın.
Ha, yapımcıya yönelik.
Evet, motor, oyun ses motoru gibi bir şey bu aslında. Anladım. Gerçekçi sesler çıkar diye ve ücretsiz veriyor.
İyi.
Güzel.
Halo 5'e split screen desteği geri gelecekmiş. Onlar o desteği kaldırmışlar çünkü.
Ya o seri eskiden beri bir bilgisayar, bir konsolda iki kişi ekranı bölerek oynayabilirsin. Yani ister co-op, ister karşılıklı birbirine karşı. Hatta dünya, yani iki arkadaş dünyaya karşı falan. 5'te öyle bir şey yoktu. 6'da olacak. Biz şey demişler, hata yaptık.
Hata yaptık.
Özümüzden koptuk. Gelecek demişler. O da yine 3 kişi sevindi şimdi. Yani o çünkü yani ekranın büyük olsa bile ekranı bölünce birazcık küçülüyor.
Şey gibi değil ki, biz şeyi 4'e bölüyoruz. Neydi bizim araba yarışı?
Rocket League 4'e bölüyoruz.
Gayet zevkli olmaya devam ediyor ama PPS'de pek o kadar değil.
Ya onda da mesela şöyle bir sistemin açığını bulduk biz. Birisi achievement kazanınca, şeyde trophy kazanınca PlayStation'da oynuyoruz. O mağdur oluyor çünkü ekranı zaten adam 4'te 1'inde oynuyor. He. Onun ekranına geliyor o bildirim.
Doğru.
İsyan ediyor. Haklı.
Doğru. Orada biraz bir piksel bile önemli, 4'e bölmüşsün.
Ha yani. Ya da en azından şöyle, yenilirse bahane oluyor. Benim ekrana yazı çıktı da göremedim de falan. Zaten kol bozuk. Hiç bitmiyor muhabbet.
Ghost Recon Wildlands'in de açık betası başladı. 27 Şubat'ta bitecek.
Biz yayınlandığımızda işte o da yani, bitmiş olur. Yani ilk son saatleri olur. Zaten o kadar indirecek şey yok.
Kapalı beta'ya zaman katılanlar yok. Bunu da oynasınlar işte.
İşte yani bence oynamasınlar, aynı şey. Biraz daha ekstra bir şeyler koymuşlar da. Ben neredeyse o kapalı beta'yı bitirdim neredeyse o haritasını.
Yok hayır, yani hani orada hevesi kalmış olanlar diyorum. Abi, ben mesela hayır, güzeldi diye.
Çok ilerliyorsun oyunda. Bir sürü yer açıyorsun.
Her beta'da sıfırlanıyor. Evet, şu anda tekrar sıfırdan başlıyorsun.
O yüzden ben bir daha uğraşmam yani.
O biraz acı oluyor ya.
İşte çok, oyun çıkınca bir daha sıfırlanıyor.
Çok zaman yatırmayacaksın.
Bir de Far Cry tarzında bir oyun yine. Far Cry 3 tarzında bayağı yapılacak iş var.
Her oyun zaten Far Cry'ın bir varyasyonu haline geldi.
Evet.
Burada da motosikletli, tüfekli falan olanı.
Arabayla, evet. Yine arabalı, motosikletli. Çok benziyor abi. Bolivya'da.
Ama arazi.
Arazi. Bolivya'dasın işte.
Ot topluyorsun.
Ya ben ot toplamadım şeyde ama kesin öyle bir şey vardır tam sürümde.
Hadi bakalım. Yorumlar olumlu genelde.
Olumlu olumlu. Millet seviyor.
Hatta şunu söyleyebilirim. Benim duyurulduğundan beri büyük hevesle beklediğim Forerunner, yine geçmişte de büyük hevesle beklediğim bazı bir sürü oyunun kaderini paylaşıyor. Oyun çıktı, büyük bir sessizlik. Biz bunu daha önce Evolve'da gördük. Titanfall'un ilk oyununda 1'de gördük. Merakla beklenir edilir. Oyun çıktığında ilgi çekici bir sessizlik. Kimse söz etmiyor. Bu hiçbir zaman hayra alamet değildir. Şimdi evet, 14 Şubat'ta çıktı. Evet, kimse konuşmuyor yani benim çevremde. Bir şey paylaşan yok. Hani Xbox'ta görüyorum hani arkadaş listesinde bir kişi falan oynayan ama öyle bir çılgınlık olmadı. Şimdi Wildlands'te bir heves orada. Orada bir heyecan var. Konuşuyor insanlar, paylaşıyor falan. Bakalım aynı kaderi mi paylaşacak?
Çünkü Wildlands'te de şey var mesela, bak, canın isterse tek başına oynuyorsun. Yanındakiler, yanındaki ekip arkadaşlarını bilgisayar oynatıyor. Yönetiyor. Ama gerçek de olabilir. Gerçek arkadaşınla da göreve çıkabilirsin. Hiç engeli yok.
Ya benim arkadaşım yok, bana tek başıma oynamak istiyorum. Ben yanımda bilgisayarın yönettiği adam olsun falan da istemiyorum. Çünkü onlar
saçmalıyorlar.
Kendini saklanalım dersin, o kendini ortaya atar.
Çok oluyor.
Bir de bunda ölür, o yüzden level baştan başlar falan.
Tabii tabii, bunda çok geldi başıma.
Ben öyle şey istemiyorum. O şey de çok güzeldi. Halo 3'teydi zannedersem. Bir tane senin bir arkadaşın var bilgisayarın yönettiği. Fakat senaryo gereği onun ölmeyeceğini biliyorsun.
He.
Dolayısıyla ben her yere kendim saklanıp onu atıyordum. Ya da düşmanın ona bulaşmasını sağlıyordum. Çünkü biliyorum ki senaryonun ilerlemesi için o ölmeyecek. Yani oyunun sonuna kadar gideceğiz. Tamam, güzel güzel. O halde bir şekilde hallediyor. Böyle olacaksa olsun. Ama öbür türlü senin arkadaş atladı, vuruldu kafasından. Hadi checkpoint'e dönelim. Ya niye dönelim ya? Vurulduysa vuruldu, ne yapalım? Biz kalanlar devam edecek.
Prince of Persia açık kaynak versiyonu PC'de oynanabilir halde şu anda.
Evet,
açık
bu kaynak o yaptılar. 1980 küsur yılından kalma X'e değil.
Değil.
Güncel, yani Windows PC'de 64'te basınca çalışıyor.
5 MB mi ne zaman?
Aynı oyun. Hı. Ama oynuyorsun ve serbest.
Serbest.
Hani öyle korsanlık falan da gerekmiyor.
Link'ten indirebilirler.
Tabii bu o Sands of Time'ı falan oynayanlar
abi
için yok, yok. Şey, öyle bir şey beklemesinler.
Yani 30 senelik oyun yani.
Evet, iki boyutlu.
Ama bu öyle bir oyun ki hala oynarsın oturur.
Çoğu kişinin evet, ilk gördüğü oyundur. Şeyde oynar, monokrom ekranlarda falan oynardı. Bunu önce bir VGA emülatörü mü ne yükleniyordu.
İşte ben 90'ların başında 286 bilgisayarda bu oyunu oynadığımı hatırlıyorum.
Ben 91 yılında gördüm bunu PC'de. Öyle monokrom ekranda İTÜ'de oynadık. 80-86 PC'de. Tabii bu diğer bilgisayarlarda falan da var. Amiga'da, Commodore'da
ben
falan
Commodore'da
da var.
Görmüştüm.
Farklı şeyleri. Zaten ilk sürüm bildiğim kadarıyla Apple II tasarlanışı. Bir tek bir geliştirici yapıyor. Hatta işte kardeşini falan oynatıp duvara çıkartıp falan onun video görüntüsünün üzerine çizerek o sprite'ı hareketleri yapıyor, karakterin hareketlerini yapıyor falan. Bir böyle hikayesi var internette.
Doğru.
Çok detaylı. Efsane bir oyun ama tabii günümüz oyuncusunun alıştığı
çocuğun
renk,
diyelim.
Forerunner'dan sonra gitmez diyorsun.
Yani iki boyutlu böyle bir dövüşüyorsun falan.
Bence bir denesinler. 5 MB kota dostu.
Evet.
Ya hareketler yavaştır ya.
Yavaş tabii.
Ben onu hiçbir zaman Prince of Persia ile öyle çok uzun oynamadım o yüzden. Çünkü hani bir laglıdır hareketleri. O adamın yaptığı bütün oyunlar öyle.
Hmm.
Çok detaylı animasyonlar vardır. O zamana kadar görülmemiş kadar çok kare vardır. Hani adamın yürüyüşünde, dövüşmesinde falan ama işte sağa doğru koşarken sola gidelim dedin mi o bir böyle ilk
evet,
önce
evet,
bir fren yapar, durur, sonra bir geri döner, tekrar hızlanır falan. Ya günümüz oyuncusu bilmiyorum. Hadi ya diyebilir ama bir denesinler bedava nasıl olsa.
Evet.
Hiçbir belki de çok memnun olurlar.
Hı-hı. Blizzard Windows XP ve Vista desteğini sola sallandırıyormuş.
Özellikle World of Warcraft'çıları ilgilendiriyor. Hani hala ben sistemimde çünkü şey var, sadece onu oynayan adam var.
Evet.
Adam bir bilgisayarı konsol gibi yapmış. Başka bir şey yüklemiyor, başka bir şey yapmıyor. Zaten hani laptopu var, günlük işlerini yaptığı. Windows XP'li bir bilgisayarı var. Orada sadece onu oynuyor. İşte oynayamayacak. Önde upgrade zamanı geldi.
Evet.
Pamuk eller cebe.
Peki haberler bu kadar. Şimdi biz haftaya yokuz.
Yayın artık sürecek
yayın
ama.
Yayın sürer. Nasıl sürer? Günlük mü sürer? Onu bilmiyorum. Hani o kadar hani
atlamalar olabilir.
Atlamalar olur. Biz zaten oradan bir şeyler yapmaya çalışacağız.
Evet.
Artık onlarla doldururuz. Canlı yayın olursa da takipte kalırsınız. Cuma döneceğiz. Dolayısıyla haftanın gündeminden biraz emin değilim. Bir sonraki haftanın gündem değerlendirmesinden.
Yani ya Hamdi tek başına one man show yapar. Ben bir kere yapmıştım değil mi tek başıma?
Yani. Evet.
İyi olmuş.
Olmuştu.
Ben hiç hatırlamıyorum nasıl yaptım onu.
Yarım
ben
saat
ya
falan bir şeydi. Kısaydı gene ama iyi işte.
Ya öyle bir şey olacak ya yetişiriz. Bilmiyorum çünkü hani
ya yetişsek de gündemi takip edememiş olacağız. Artık Hamdi bir şeyler hazırlarsa eşlik ederiz en fazla.
Şimdi zaten gelecek haftanın teknoloji gündemi Mobile World Congress olacak.
Evet, siz gördüklerinizi aslında evet, anlatmış
belki de onu
gibi bir şey olabilirsiniz
belki. Bu haftanın biraz kısır olmasının da nedeni o. Herkes bekliyor. Şu anda zaten uçaklarda bütün Çinliler falan gidiyorlar Barcelona'ya. Orada duyurulacak şeyler. Ha, Samsung yok bu arada. Yok. S8 bir ay daha sonra Samsung kendi etkinliğinde duyurulacak.
Tablet olacak orada Samsung'da.
Yani amiral gemisi tabir edilen beklenen telefon S8 yok. Bir ay sonra o duyurulacak. Dolayısıyla haftanın gündemine o hakim olacak. Ha, büyük bir olay olur da yok AMD bilmem kimi aldı, Nvidia'yı aldı falan öyle bir şey olmazsa, bir sürpriz olmazsa ya da Yahoo işte hacklenmezse işte, falan yeniden.
Artık duyurulacak. Bir biraz onun şeyleri falan gündeme gelmiş olur.
He, Ryzen'le geçilir.
Evet, ya işte ya önümüzdeki hafta belki çarşıya gelir.
Gelecek.
Hani o insanların tabii gündemine girer, aldım diyenler olacak, işte kurdum, çalıştırdım diyenler olacak falan. Tartışmalar olacak onun aldığında çeşit çeşit. İşte onlar konuşulur.
Evet, biz ancak döndükten sonraki hafta elimizi sürebileceğiz bir şeylere. Bakacağız.
Açıkçası benim ilk deneyimim Mobile World Congress. Dolayısıyla ne çıkacağını karşımıza da bilmiyorum.
Evet.
O yüzden hani şu anda şunu yaparız, şu olacak diyemiyorum. Bir orada görelim. Güzel de olabilir. Beklediğimizden daha iyi şeyler de yapabiliriz belki. Göreceğiz.
Evet. O zaman önümüzdeki hafta inşallah sağ salim gelirsek.
Dönmüş olursak.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.